İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Hakan Hocam, Cihat Hocam, Oktar Hocam, Onur Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. İman hakikatleriyle biraz başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatlerinin önemi gerçekten çok fazla. İman eden insanların imanının artmasını, etmeyen insanları da imana vesile ediyor. Çünkü Allah'ın bize yaratış delillerini gösterdiği doğadaki ve dünyadaki çok fazla olay var. Bunlardan biraz balıklardan bahsedelim isterseniz.
İnşallah
Evet hocam.
bahsederim.
İnşallah.
Normalde mesela bütün canlıların bütün organları çok özel. O organın yerini değiştirdiğinizde aldığınızda canın hayatına büyük bir darbe vurmuş oluyorsunuz. Mesela insan vücudunun kalbindeki hücreler vücuttaki yenilenmeyen tek hücre tipi. Bütün hücreler yenileniyor. Mesela 10 yılda bir insan iskeletin neredeyse tamamen değişiyor. Bütün hücreler çünkü değişip yenileniyor. Böyle bir yenileme mekanizması var. Ama kalpte öyle bir konu yok. İnsan vücudu için söylüyorum. Kalp hücresi nasıl doğduğunda nasılsa sonra güçleniyor. Daha iyi bir hale geliyor ama yenilenmiyor. Böyle bir uzun ömürlü bir hali var. Şimdi
Ama şunu
balıklarda
düzeltelim. Bütün maddesi yenileniyor atomları. Yani bambaşka bir madde oldu. İlk kalple sonraki kalp aynı değil.
Evet, doğru.
Hücrelerde bir de kalpte şöyle bir yenilenme özelliği var. Mesela bir damar tıkanıklığı olduğu zaman orada yeni damarlanma oluşuyor, yeni doku oluşuyor. Ve atomları kendini yeniliyor. O ilginç yani. Hakikaten bütün organlar için de geçerli bu. Yani sinir hücreleri mesela bölünmüyor, çoğalmıyor ama onun da dokusu yenileniyor aslında. Yani aynı doku değil. Ama cilt, birçok organlar, onlar tamamen yeni hücre geliyor hakikaten. 6 ayda bir mesela cilt tamamen yeniliyor. İnsan kendi yüzünü kendi yüzü zannediyor ama bir önceki yüzü, bir seneki önceki yüzü veya neyse aslında değil yani bambaşka yeni bir deri var orada, yeni hücreler var.
Evet ama
Yaşlanma da öyle
yaşlanıyor.
oluyor zaten insan yüzünde. Hücreler değişe değişe yaşlanma oluyor. Gün geçtikçe aslında yaşlanıyorsun ama farkına varmıyorsun.
Evet. Yani her türlü Allah'ın yarattığı kadere her zaman bütün canlılar boyun eğmiş durumda. Yani maşallah. Balıkta ise durum biraz değişik. İnsandakinin tersi de biraz daha değişik. Şimdi onunla ilgili sunumuza başlayabiliriz.
İnşallah.
Balığın kalbi kendini yeniliyor. Bakın zebra balıkları üzerinde yapılan bir araştırma. Bu balıkların otomatik bir kalp yenileme sistemine sahip olduklarını ortaya çıkarmakta. Bilim adamları balığın kalbini tam %20 oranında kesiyorlar yapılan deneyde. Kalbinin 1/5'i kesilmiş balıklar bir hafta sonunda normal balıkların gibi hareket etmeye, normal balıklar gibi bir hareketliliğe kavuşuyorlar. Bir ay sonunda ise yepyeni bir kalp duvarı örülmüş oluyor. 2 ay sonunda ise kalp üzerinde hiçbir yara izi kalmayacak şekilde yenilenme tamamlanmış oluyor. Bu yenilenme sırasında kalp hücreleri arasında çok yönlü bir işbirliği yürütülüyor. İlk aşamada yaranın üzeri örtülecek şekilde kalp hücreleri üretiliyor. Bundan sonra hücrelerde kalbin eksik bölümü doldurulacak hızlı bir üremeye başlanıyor. Bu yenilemede en şaşırtıcı davranış ise komşu kalp hücrelerinden geliyor. Yani her şey durup balığın kalbinin yenilenmesi beklenmiyor tabii ki. Balık bütün aktivitelerini, vücut aktiviteleri devam ediyor. Bu esnada ne yapıyorsa orada balık yapıyor. Yani kalp yine balık yaşamaya devam ediyor. Donup onun iyileşmesini beklemiyor. Ama hayret derecede hiçbir yara izi kalmayacak şekilde yeni bir kalbe kavuşuyor. Bu özelleşmiş kalp hücreleri kendi özelliklerini bir yana bırakıp farklılaşmış gerekli yerlere göç ediyorlar. Farklılaşıp gerekli yerlere göç ediyorlar. Eski kalp hücreleri. Birer kök hücresi olan bu komşu hücreler gerekli bölgedeki dokunun özelliğine bürünüp başlangıçtaki karakterlerini bir yana bırakmış oluyorlar. Kök hücresi özelliği gösteriyor kalp hücresi ve yeni kalp hücresini oluşturmaya başlıyor. Hücreler arasındaki bu işbirliği moleküler seviyede anlaşılabilecek olursa insanlardaki kalp sıkışmaları sonucu meydana gelen doku zedelenmelerini tedavi etmek mümkün olabilecek. Ancak hücrelerin birbirleriyle haberleşmede kullandıkları dili anlamak günümüzün ileri bilim seviyesinde bile yakın görünmüyor. Bu yüzden balık kalbindeki hücre işbirliği bilim adamları için önemli bir model oluşturuyor. Şuursuz atomlardan meydana gelen ve herhangi bir düşünme yeteneğine sahip olmayan hücreler arasında böyle bir işbirliğinin sürdürülmesi tüm bu hücrelerin ilhamla hareket ettiğini gösteriyor. Allah, yeryüzündeki sayısız canlılardaki hücrelerin her birini kontrol etmektedir. mülkün tümü ona aittir. Yani her şeyin sahibi ancak Allah'tır. Bakara suresi 107. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bilmez misin ki gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. Kalp hücreleri kendi arasında haberleşiyor. Bir kere kendileri trilyonlarca hücrenin bir parçası olan bir organizmanın bir parçası. Bunlardan bir tanesi sadece kalp hücresi. Diyor ki kalbin şu an büyük bir kısmı yok. Biz şu an oraya doğru göç edip, oraya doğru yenilenip oradaki kalp hücrelerinin boşluğunu tamamlamamız lazım. Bu mesela evin bir yerinde bir kırık dökük bir şey olduğunda mesela bir katın bir duvarı göçtü diye. Oradaki tuğlaların her birinin oradaki göçün tüyüden haber olup bir anda kendilerinin yer değiştirerek oradaki tuğlaların eksinin tamamlamasına benziyor. Ama hepsinin yani kas hücresinin oradaki gerekli dokunun altındakinin yani kalbin iç tarafının ve dış tarafının tüm özelliklerini sağlaması gerekiyor. Hücrenin aklı ve gözü olmadığı halde ne yapacağını bilip istediği yere göç etmesi yani farklılaşması hücre göçü çok enteresan bu konu. Bu burada kalbin tamamen yenilenerek oluştuğunu biz yani göstererek biz bunu fark ediyoruz. Maşallah. İnsanda ama mesela kalpte öyle bir yara olsa bak dokudaki eksiklikler bile tamir edilemiyor kalbin kendisi tarafından. Ama balıkta karaciğer gibi insanın %20'si yok kalbin. O sıfırdan yenileniyor. Allah dilerse böyle yaratıyor. Dilerse de böyle bizimki gibi yaratıyor. Yani biz her türlü her yönüyle Allah'a her zaman muhtaçız. Muhtaç olanlarız.
Bu çok büyük bir mucize hakikaten yani. Bir hücrenin başka hücrelere farklılaşması ve bulunduğu yere göre aldığı bir sinyalle böyle ama hiç eksiksiz bir nerede duracağını biliyor. Yani kalp hücresi olarak çoğalır da bu kadar kalp hücresi çoğalır yani topak olur yani böyle olmuyor. Bunun şekliyle mükemmel yapısıyla böyle hangi hücre neyi yapacağını çok iyi biliyor. Yani bütün organlar tek bir hücreden oluşuyor. Kalp hücreleri de tek bir hücreden oluşuyor. Fakat çoğalırken kimi kalp kasını yapıyor, kimi kalp kapakçığını yapıyor. Kimi onun içindeki sinir hücresi oluyor. Yani diğer hücrelerin arasında belli hücreler sadece sinir hücreleri olarak çoğalıyorlar. Ucuca böyle ard arda geliyorlar. Ve bütün kas dokusunun arasında sinyal iletimini oluşturacak şekilde diziliyorlar. Bu muhteşem bir sistem. Yani baktığınız zaman böyle hani düz, çizgisel bir doğrusal bir şey değil böyle. İşte yukarıdan iniyor, ondan sonra dallanıyor kasın içerisinde ve her tarafa ulaşıyor. Bütün kası kastıracak şekilde. Neye göre çizilmiş bu plan? Yani değil mi? Bir plan çizilmiş olması gerekiyor.
Evet.
Bu baştan itibaren var bu bilgi. Yani o şekilde tasarlanmış. Bütün sinir hücreleri kasa elektrik iletisi götürecek şekilde. Ve bu genetik bilgi olarak da o hücrelere kodlanmış. O hücreler çoğalırken mutlaka o plan doğrultusunda duracağı yeri biliyor. Yani çoğalıyor ama burada diyor sinir hücresi bitmesi lazım. Kas hücresi başlayacak burada. Derhal duruyor. Ama ikisinin arasında damar hücresi gerekiyor. Kan dolaşımı gerekiyor. Orada damar hücresi var ve damar dokusu var. Ya da kulakçıktan karınca elektrik iletisi var. Şimdi kulakçıkla karıncığın kasılmalarının zamanlaması gerekiyor. İkisi aynı anda kasılırsa düşünelim. Bu kulakçık, bu da karıncık. Aynı anda kasılsa bu kanı bu tarafa gönderecek, bu kanı aşağı doğru gönderecek. Ne olur? Hiçbir tarafa kan gitmez, hiçbir dokuya. Çünkü bu alamayacağı kanı alamayacağı için, bu da yukarı göndereceği için, yani saniyesinde ölüm gerçekleşiyor, hayat olmaz. Dolayısıyla ikisinin aynı anda kasılmaması gerekiyor. Peki hangi zamanlamayla kasılacak? Bilen var mı? Yok. Bilim adamlarına sorsan onlar da bilmiyor. Kalbe bakarak buluyorlar ama nasıl olması gerektiğini. 0.12 saniyelik bir gecikme oluyor. İşte o 0.12 saniyelik gecikme, aralarındaki elektrik iletisinin 0.12 saniyelik gecikmesi, kulakçığın önce kasılıp, o sırada açık olan karıncaya kan doluyor. Ama o kadar süratli oluyor ki bu böyle 0.12 saniyelik gecikmeyle, tam dolduğunda derhal o da kasılarak kapakları kapatıp aşağı gönderiyor kanı. Bu 0.12 saniye değil bu elektrik hücrelerindeki gecikme. 0.17 saniye olsa olmuyor, 1 saniye olsa olmuyor, yarım saniye olsa olmuyor. Sadece öyle olduğunda hayat oluyor. Şimdi bu bir mükemmel bir aklın tecellisi. Ve bu bilgi o hücrelerde var. Sadece aradaki karakol hücrelerinde var o geciktirme. Başka yerinde geciktirme yok. Çünkü iletinin süratle iletilmesi gerekiyor. Sadece ara noktada gecikme olduğunda işte bu kapakların arasındaki, kasılmanın arasındaki mükemmel zamanlama ortaya çıkabiliyor. Bu bize neyi gösteriyor? Değil mi? Düz mantıkla sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını, her şeyi mükemmel olarak biliniyor Allah tarafından. Allah düşünmez. Düşünmek insana mahsus bir acizliktir. Allah münezzehtir inşallah. Allah sonsuz ebediyette biliyor, yaratmış ve bitirmiş inşallah bu bilgiyi. Ama kusursuz. Yani başka türlü olmuyor yani. Hayır, biz de bunu sonradan öğreniyoruz. Yani kimse bilemezdi bu 0.12 saniye gecikme. Bakın bir tek ayrıntı bu. Ki bunun gibi trilyonlarca ayrıntı var böyle canlılarda, insan vücudunda, her yerde.
Demek şeyde evrimcilerin dediği gibi hani tesadüfen ya da zaman içinde zamanla yavaş yavaş aşama aşama oluşuyor olsaydı o zaman burada aksaklık olacaktı ve hiçbir şekilde insan hayatı bugüne gelemeyecekti. Çünkü o bir saniyelik fark bile, bir saniye bile değil yani saniyenin onda biri fark bile çok büyük insan hayatında önemli etkenlere fark ediyor. Yani hani o gecikmeli ya da erken olsa insan hayatı olmuyor. Demek ki biz burada anlıyoruz ki hani evrimcilerin söylediği gibi tesadüfen ya da zaman içinde yayılarak aşama aşama bir gelişim yok. Allah gerçekten birden yaratmış ve olması gerektiği şekilde yaratmış.
Maşallah tam o şekilde. Yani şimdi adım adım deneme yanılma olsa, yani şuurlu varlıklara verse deneme yanılmayla bul diye, işte önce neyi deneyecek? Bir saniyelik gecikmeyi deneyecek. Aynı zamanda iyi denemesi gerekiyor değil mi? Sonra yavaş yavaş onu bir adım adım küçültecek böyle işte doğrusunu bulana kadar. Onun için de bilinç gerekiyor ayrıca. Bak deneme yanılma da bilinçsiz olmaz. Mutlaka bir bilincin müdahalesi gerekiyor. Hiçbirinde hayat olmuyor. Bitti. Zaten deneyecek adamın kendi kalbinde kendisi. Olması kendisi olmaz zaten yani. İşte Allah'ın yarattığının delilleri her bilim yani bize onu kanıtlıyor. Tabii Darwinizm aslında konu bile değil de bir dünyayı bu kadar ele geçirdiği için tabii doğrusunun anlatılması gerekiyor. Aslında o kadar saçma bir şey ki.
Ya hiçbir yerden tutarı yok. Hiçbir yerden ispatı, kanıtı yok. Hani tamamen bir boşluk ve yalanın üstüne kurulmuş bir şey. Hani Allah yarattığını zaten yaratma dillerini o kadar çok göstermiş ki bizlere. İnsan vücudunda olsun, doğadaki diğer canlılarda olsun. Bunu her an, her saniye görebiliyoruz zaten. Yani Allah'ın gerçekten yarattığını ve söylediği gibi Allah'ın ayette mesela şeytan anlasının hiçbir canlıyı başı boş bırakmıyor. Alnından tutup denetliyor mesela bütün canlılarda. Evet. An ve an hep kontrol var ve canlılara doğuştan verdiği bir ilham var. Ve bu ilhama göre bu canlılar hareket ediyorlar. İşte akıllı, şuurlu gibi bize gözüken davranışta bulunuyorlar. Bunu da her an Allah'ın kontrol altında tutmasını da görüyoruz ayette de söylediği gibi.
Ya da, hakikaten Darwinizm ya o kadar abuk, sabuk ve saçma ki yani böyle hani bir büyüleyici bir şey kullanıyor. Şeytanın sistemi zaten bu. Detay ve bilimselmiş gibi böyle yani Latince kelimeler, anlaşılmaz cümleler. Halbuki bu şuna benziyor yani Darwinizm, bir adamın Darwinizmi savunması. Adam diyor ki yani bak çok net yani bundan daha kötü aslında. Ben diyor gemiyim diyor. Tamam adamın teki. Biz de ona neden gemi olmadığını, adamın neden gemi olmadığını bilimsel olarak ispatlamaya çalışıyoruz. Yani buna benziyor aslında. Ama yapmak zorundayız çünkü bütün kötülüğün kaynağı bu. Yani bütün fitnelerin sebebi. Ya başıboş bırakılacak bir şey değil. Yani zararsız bir şey olsa ki Allah'a karşı, Allah'ın yaratıcının varlığını inkar ettiği için Müslüman Allah'ın emri var. Doğruyu emredin, değil mi? İyiliği anlatmayı emrediyor Allah. Ve kötülükten sakındırmayı, nehy-i münkeri emrediyor.
Evet.
Onun için yapmak zorundayız. Yani ibadet olarak yani böyle şevkle, isteyerek yapıyoruz inşallah. Ama o kadar saçma bir şeyi biz yani böyle zaten püf deyince yıkılıyor böyle. Yani ayakta duracak hali yok. Böyle saçma bir şey ayakta durabilir mi? Hayret yani o da Allah'ın varlığının delili demişti hocamız. Yani bu kadar saçma bir şeyin insanlığı kontrol etmesi ancak Allah'ın varlığı yani Allah'ın gücüyle açıklanabilir. Allah dilediği için, Allah kaderle öyle yarattığı için yoksa mümkün değil bir adamın inanması bu tesadüf saçmalığına.
Evet. Evet. Ve yani burada özellikle Sayın Adnan Oktar'ın üzerinde durduğu bir konu var. Yani hayatın kökenini açıklama noktasında daha evrim teorisi çökmüş oluyor. Yani bütün iddiaları zaten geçersiz kalmış oluyor. Şimdi o yüzden bakıyoruz günümüzün evrimcileri artık şöyle demeye başladılar. Artık yani kendi bloglarında da bunu söylüyorlar. Diyorlar ki evrim teorisi, Darwinizm hayatın kökenini açıklamak zorunda değildir diyemeye başladılar. Şimdi neden? Çünkü açıklayamadıkları için böyle demek durumunda kalıyorlar. Proteinin sen tesadüflerle nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalış o zaman. Daha en başında bunu açıklamak zorundasın. Hayır, açıklayamazsın. Çünkü bir proteinin ortaya çıkabilmesi için onu sentezleyen diğer proteinlerin olması gerekiyor. Ribozom gibi. Onu çözecek olan, onu tarif eden bilginin DNA'nın olması gerekiyor. DNA'nın kopyasının çıkarılması için kullanılan ayrı proteinlerin olması gerekiyor. 85 ayrı proteinin olması, var olması, farklı proteinin var olması gerekiyor ki tek bir protein üretilebilsin. Ve bunun için de tabii ki kapalı bir ortam olması gerekiyor. pH'sın, yani asidik ortamın kontrollü bir şekilde devamlı surette kontrol altına tutulduğu kapalı bir ortamın, hücre zarıyla kapalı bir ortamın bulması gerekiyor ki buna zaten biz hücre diyoruz. Ne var? Çekirdeği var, içinde DNA'sı. Proteinler var hazır çalışan sistemleriyle, çalışan nano makineler olan proteinlerle. İşte bu hücre demek zaten. Nerede kaldı işte ilkel bir proteinin tesadüfen meydana çıkma durumu? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman şimdi böyle demeye başladılar. Şimdi böyle olunca, şimdi bakıyorsunuz bazı insanların hala kafası mesela karışmış durumda. Diyorlar ki işte protein sentezlendi, sentetik olarak üretildi, sentetik olarak işte DNA üretildi. Hayır, böyle bir şey yok. Bütün yapılan deneyler her halükarda yeni sıfırdan bir protein üretmeye yönelik sonuçlar vermiyor. Mevcut proteinlerin alıp taşınıp bir hücrenin çalışan proteinleri alıp taşınarak başka bir yerde başka bir protein üretiliyor. Buna deniyor ki sentetik protein ürettik. Böyle bir şey mümkün değil.
Yine bir protein kullanıyorlar.
Evet. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? İnsanları yine kandırmaya devam ediyorlar. Diyorlar ki bakın bir sentetik protein. Hayır, bu sentetik zaten değil. Canlılıktan gelen bir protein var yine burada. Canlı bir protein var. Buna zaten biyolojide biyogenez kanunu adı verilir. Çünkü cansız maddelerden canlı madde üretmek mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Şimdi burada insanları kandırmaya devam ediyorlar. Diyorlar ki Miller deneyi bunu ortaya koydu. Biz laboratuvarda işte bakın cansız maddelerden protein ürettik. Hayır.
Yani protein üretilebilir laboratuvarda. Bu da üstün laboratuvarcı bir teknoloji gerektiriyor. Bilinçli müdahale gerektiriyor. Yani evet. Doğada olamayacağını kanıtlıyor zaten. Yani emin olmadığını kanıtlar. Çünkü ileride yapılır Mehdiyet döneminde. Hakikaten proteinleri imal edecek teknoloji olur Allah'ın izniyle. Hücrenin bazı organelleri de yapılabilir.
Ama bir akıl... Evet.
Tabii yani
üstün teknoloji tabii. Hani orada kaç kişi uğraşıyor mesela, nasıl ortamlarda uğraşılıyor, nasıl laboratuvar koşullarında araştırmaları yapılıyor, onun işte çözümlemesi, ona ne gerekiyorsa bunlar yapılıyor. Bu şekilde yapılıyor. Hiç kimse o proteini ürettikten sonra adam çıkıp demeyecek ki laboratuvarda bu kendi kendine oldu demeyecek. Çıkıp diyecek ki ben yaptım mesela diyecek.
Tabii ama yani zaten
birisinin ya birinin yapması gerekiyor.
Nobel ödülü verecek belki.
Tabii şöyle bir bilgi de gerekiyor. Yani takdir protein edecek. Üretirken siz amino asitleri peptit bağlarıyla yan yana dizersiniz ama fonksiyonel protein olmaz bu. 3'e de katlarsınız, 5'e de katlarsınız, hiç fark etmez. Fonksiyonel protein o en baştan itibaren canlının vücudunda var. Bilgisi var bunun. Mesela şimdi insülin üretilebilir laboratuvarda ileride Allah'ın izniyle ve kullanılabilir bu. Ama insülinin ne olduğunu bilen bir bilgi var en baştan beri. Allah'ın yarattığı bir bilgi bu. Allah insülini vücudun içerisinde onun bütün alıcılarıyla iç içe geçmiş sistemler olarak yaratmış. Yani şekerin miktarını düşürüyor. Nasıl düşürüyor? Hücrenin içine girişini arttırarak. Nasıl arttırıyor? Orada bir protein daha var. O da komşu genler tarafından üretiliyor. Glikozun hücre içine girişini kolaylaştırıyor. Şimdi bu protein ürettiğiniz zaman siz bu fonksiyonel bir protein. Çünkü bir sistemin içinde o zaten. Onun bilgisi de Allah tarafından yaratılmış. Böyle olur. Ama dışarıdan şu mümkün olmaz Allah'ın dilemesi dışında. Yani siz bir protein üretip hiç olmayan bir protein insan vücudunda onu insan vücuduna bir ekstra genetik bilgiyle fonksiyonel hale getirip insanda bir değişiklik meydana getirme bu insanın aklının sınırlarının ötesinde. Ya Allah'ın dilemesi dışında olmaz. Allah dilerse o da olur inşallah ama Allah'ın dilemesi dışında olmaz. Ama zaten mevcut olan plan içerisinde yani DNA genetik bilgi içerisinde ve Allah yani Allah'ın izin verdiği ölçüde tabii ki protein yapılabilir laboratuvarda. Fakat bu da evrimi yıkar zaten. Yani zaten siz çünkü var olan bir şeyi üretiyorsunuz yani. Allah yoktan var eden sıfatı var Allah'ın. Allah'a mahsustur o. Allah'ın belli sıfatı var inşallah. Yoktan var edendir Allah. Yani bir örnek edinmeksizin. Bütün gökleri, yeri, bütün canlıları hiçbir örnek olmadan yaratmıştır Allah. Görmeyi, işitmeyi. Yani görme işitme yokken Allah onu yaratmıştır. İnsan yokken yaratmıştır. Uzay evren yokken Allah bütün atomları, elektronları yoktan var etmiştir. Örneği yokken
işte
inşallah.
Bizde de insanlar hani örnek alarak mesela model alarak yapıyorlar. Doğayı taklit ederek yapıyorlar. İnanılmaz işte ödüllere tabi tutuyorlar. İşte baş tacı yapılıyorlar. İşte bilmem yürüyen robot yaptı mesela insana benzeyen. Ya da işte yürüyen işte akrep yaptı, çölde yürüyen falan diye. Allah zaten bunları örnek edinmeksizin yaratmış mesela, doğada var. İşte ne bileyim, ya da bir çiçeğe bakıyoruz, renk ahenklerine bakıyoruz mesela, diyoruz ki ya ne kadar güzel diyorsunuz mesela, ama bunu bir ressam tablolaştırıyor mesela. Çok büyük ödüller alıyor, inanılmaz paralara satıyor bu tabloyu. İşte alkışlar alıyor, her yerde işte bu resmi yapan, bu tabloyu yapan insan diye anılıyor. Oysa doğada zaten bu var. Hiç örnek edinmeksizin Allah dediği gibi hocamın da yaratmış ve doğada her şekilde bunu biz görüyoruz, evet. Şahit oluyoruz.
Şimdi orada ben özellikle şunu demek istiyordum da, mesela Miller deneyini öne sürüyorlar. Miller deneyine bakıyoruz, orada bir iki tane amino asit üretilmiş. Canlılarda kullanılmayan sağ elli amino asitler üretilmiş. Bunlar ne kadar üretilirse, isterse sol elli canlılarda gerekli olan, bahsettiğin gibi, isterse o amino asitler de üretilmiş olsun. Bu amino asitleri uygun şekilde dizip onu bir makineye dönüştürecek. Bir nano makineye dönüştürmek önemli olan. Bir proteine dönüştürmek önemli olan. Yoksa bir proteinin yapı taşları olan amino asitler üretilmiş. Bu bir şey ifade etmez. Siz tuğlaları oluşturmuşsunuz, evet. Ama bakın, tuğlalar odaları meydana getirecek. Odalar evi meydana getirecek. Koskoca bir bina meydana gelecek. Bunu meydana getirmeniz lazım. İçindeki tesisatıyla, su tesisatıyla, elektrik tesisatıyla her şeyde çalışır bir hale getirmeniz gerekiyor. Bunun üç boyutlu, az önce bahsettiğim gibi, katlanarak o amino asit zincirinin uygun şekilde oluşmuş olan amino asit zincirinin üç boyutlu haliyle de katlanması ve işlerlik kazanması gerekiyor bu haliyle. Bunu zaten yapabiliyorsan böyle bir şey mümkün değil. Yani şu anda yapılamıyor. Cansız maddeler, amino asitleri bir araya getirerek siz onları da uygun şekilde katlayarak sıfırdan bir makine yapamıyorsunuz. Bir nano makine icat edemiyorsunuz. Bunun için özel işte özel peptit bağlarını sağlayıcı amino asit zincirlerini belli yerlerde bağlayan özel başka proteinlerin varlığına ihtiyaç var zaten her halükarda. Amino asitleri birbirine bağlamak için, peptit bağları yapmak için. Artı daha sonra da şaperon denen özel proteinler olması gerekiyor ki yine bunu üç boyutlu haline dönüştürebilsin diye. Yani tam haliyle mükemmel, eksiksiz bir hücrenin varlığı şart. Canlılık yalnızca canlılıktan gelir. Hocamız bunu açıkladıktan sonra çok detaylı bir şekilde, artık hiçbir şekilde kalkıp da canlının kökenini tesadüflerle açıklamaya kimse yeltenmiyor. Böyle bir şeye şey yapamıyorlar, yani yaklaşamıyorlar bile. Söylemeye başladıkları şey şu, evrim teorisi canlının kökenini açıklamak zorunda değildir. Neden değildir? Sen açıkla bakalım.
Başta açıklaması gereken bu zaten. Hani.
Tabii. Ondan hani sonra cümlelerini kurmaya davet edebileceksen. Ki ondan sonra da bakıyoruz, canlılar zaten işte fosiller var. 100 milyon yıllık değişmeden güne kalan canlı türleri hiçbir şekilde değişmeden tarih boyunca yeryüzünde yaşamalarına devam ediyorlar. Belli bir süre sonra belki canlı türünün soyu tükeniyor ama yine hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış olduğu tespit ediliyor. Staz denen bir şey var yeryüzünde. Yani sabitlik. Canlı türleri stabil kalıyorlar, değişmeden, dönüşmeden sabit olarak kalıyorlar yeryüzünde. Bunlar çok güzel bir şekilde bugün işte hocamızın web siteleri olsun, kitaplarında olsun, açıkça net bir şekilde ortadayken kalkıp da hala bazı insanların, özellikle bana gelen pek çok sorular oluyor web sitelerinden, işte Facebook'tan olsun, başka yerden olsun, Oktar'a da geliyordur mutlaka. Hep aynı şeyi soruyorlar. Peki bu şu bulundu, bu ne demek acaba? Yani bundan şeylere bakıyorsunuz, hep aldatmaca, arkası olmayan şeyler, iddialar. İşte Miller deneyinin sanki gerçek bir deneymiş gibi sahtekarlık olmadığını bilmiyormuşçasına hareket eden izahlar bunlar. Miller'in kendi izahları var. Böyle metan gazının olmadığı, işte aslında onun sonradan eklediği, bunun aslında olmadığı kabul edilen şeyler. Mesela bir örnek. Bunun gibi pek çok yalan dolan üzerine bina edilmiş bir hipotez üzerine konuşuyoruz burada.
Zaten hep öyle.
Bir yalan üzerine konuşuyoruz. Altı olmayan, temeli olmayan, bilimsel bir dayanağı olmayan bir şey üzerine konuşuyoruz. Hazreti Ali diyor ki, bana diyorlar ki Allah'ın nerede olduğunu bize göster diyorlar, haşa. O da cevaben şöyle diyor, bana nerede olmadığını gösterin siz diyor. Allah her yerde. Allah işte bakıyorsunuz bu cam mesela, silikon sıkıştırılmış. Bunun atomlarının içinde zaten bu düzen, bu kanunla o elektronlar atom etrafında dönüyorsa, her yerde hakim olan bir düzen varsa, kanun demek zaten düzen demek. Allah'ın emriyle durdukları anlamına zaten gelmiş oluyor. Tesadüf yok burada. Orada işte az önce kalpten bahsettik. Allah orayı, onu yaratan, o organı yaratan yine Allah. O akıl. Her yere hakim olan yegane güç. Ve her yerde var. Yani kainatın neresine giderseniz gidin, galaksilerin dönüş hızlarından tutun, işte yer çekimi kanununa varıncaya kadar her yerde, bir yerde bir kanun varsa ve kainatın her yerindeyse bu kanun, işte bakın Allah'ın gücü kuvveti her yerde hakim olan yegane güç. Evet. Bu ona işaret eder.
Yani özetleyecek olursa karmaşık bir konu yok aslında. Proteinlerin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı şu konu yani. Doğada kendi kendine olamıyor. Mutlaka başka proteinler gerekiyor. Laboratuvarda yapılan, üretilen bir şey de hiçbir zaman evrime delil olmaz. Aksine evrimi yıkar. Çünkü bilinçli bir müdahale olması gerektiğini kanıtlar laboratuvarda yapılan bir şey. Ve tesadüfen olamayacağını ispatlar. Yani evrimin olmadığını ispatlar. Onun için yani laboratuvarda biz şunu yaptık. Onun için bak evrim böyle oluyor. Olmaz. Miller deneyi onu yapmaya kalkmıştı. Sahtekarlık yaptı herif. Zaten yaptığı sahtekarlığı da açıklıyor. Miller deneyi denen deneyde. Gazlar gerçekçi değildi diyor. Ayrıca asitler oluşmuştu orada. Oksijen kullanmamıştı. Yani her yönden deney çöküyor. Tesadüfen olamadığını kanıtlayan bir deney aslında o. Nitekim zaten kendi itiraf ediyor. Konu budur. Yani doğada tesadüfen olamıyor. Laboratuvarda üretilen bir şey de evrime delil olmaz. Çünkü bilinçli bir müdahaleyi gösterir inşallah. Bu zaten bitiriyor evrimi. En başta bitiriyor.
İnşallah. İnşallah. Şimdi bir doğadan ki aklın bir örneği olması açısından bir örnek vereceğiz. Bu da şu. Özellikle evrimcilerin en basit canlı olarak nitelendirdikleri, kimisi de cansız diyor, virüsler. Virüsün özelliği şu. Mesela virüsle ilgili birçok bilimsel bulgu milyarlarca yıldır yaşadığını gösteriyor. Hatta siyanobakterilerle beraber var olduğunu gösteriyor virüslerin. Yani virüsün şöyle bir özelliği var. Evrimcilerin dediği gibi yani bir değişimin içerisinde değiller. Onun aksine var oldukları andan itibaren tek bir görevleri var. Bul ve hasta et. Başka bir şey yok. Canlının varoluş amacı yok. Onun tek amacı var bu. Bul ve hasta et. Hani buluyorum hasta edeyim ki nasıl hasta ediyor? Virüs canlının hücresini tamamen ele geçiriyor değil mi? Kontrolünü. Mesela bulayım, canlıyı ele geçireyim, artık o canlıyı ben yöneteyim, ben o canlı olayım, daha üst bir forma geçeyim gibi bir emeli de yok. Tek bir konu var. Bul, hasta et, daha sonra da hastalık iyileştiğinde virüs ne oluyor? Canlı uzaklaştırılmış oluyor. Milyarlarca yıldır değişmeyen bir vazifesi var. Ama bugün günümüzde ortaya çıktı ki bu virüslerin yaptığı iş o kadar şahane, o kadar muhteşem ve o kadar bilgi isteyen bir iş ki ayakta alkışlamak gerekiyor virüslerin yaptığı işi. Çünkü zaten bizim vücudumuzda trilyonlarca hücre var. Bunların her birisi kontrol ediliyor, denetleniyor. Kim tarafından? Bağışıklık sistemimiz tarafından. Zaten hücrenin kendisi dışarıdan yabancı maddeyi içeri almıyor. Hem hücrenin kendisi yabancı maddeyi içeri almamasıyla hem de bağışıklık sistemi yabancı gördüğü, tehlikeli gördüğü bütün virüsleri ve bakterileri bulduğu an yok etmeyle tetiklenmiş bir sistem olmasıyla birlikte bizim vücudumuzda, diğer canlılarda da bağışıklık sistemi var. Diğer canlıların vücuduna yabancı bir canlının girmesi mümkün değil. Normalde böyle bir sistem var. Zaten çok fazla güvenlik var. Fakat virüsler bunu elini kolunu sallaya sallaya alt ederek giriyorlar. Alt etmiyorlar, daha doğrusu sızıyorlar. Zaten güvenlik sistemi virüsün varlığından haberi olmuyor. Hasta olduktan sonra artık virüsün varlığı, ha bak hasta olduk demek ki o zararlı bir yapıymış diye ortaya çıkıyor. Şimdi daha çok bu virüsün, bu görevi yapan bu virüslerin şekliyle ilgili bir video göstereceğim. Onunla ne kadar güzel detaylar var maşallah. Şimdi burası bağırsak. Bu gördüğümüzde bir reovirüs denilen bir virüs türü. Bu virüsler çift sarmal RNA genetik materyalini bulunduruyorlar, tamam mı? Özelliği diğer hücrelerdeki gibi bir lipid, yani yağ membranı yok, zarları yok. Fakat içlerinde ne var? Bakın şimdi içinde 8 tane protein var. Ne var? Protein var. Az önce hocalar ne anlattılar bize? Proteinin tesadüfen doğada oluşamayacağını, değil mi? Laboratuvarda da şu an yapamadığımızı ve vücudumuzda çok çok hayati fonksiyonları işlev gören çok kompleks biyolojik moleküller olduğunu anlatıldı, değil mi? Proteinin böyle bir özelliği var. Bir hücre bunu ancak üretebiliyor. Virüs bir hücre bile olamamasına rağmen 8 tane farklı protein var ve çok güzel bir şekilde dizilmiş. Yani yapılmış, üretilmiş bir şey virüste. Maşallah. Bakın şimdi, evet, devam edelim videomuza. Sırayla ilerliyoruz. 8 proteini gösteriyoruz. Bakın sigma 1, mu 1, sigma 3, sigma 2, lambda 1, lambda 3 gelecek şimdi ve lambda 2 proteini. Bu lambda 2'nin şöyle bir özelliği var. Hücrenin içerisine girdiğinde bu ışık gibi parlayan yerlerden genetik materyalin hücrenin içerisinde salındığı yer olarak görev yapıyor. Şimdi dışında bunun özel bir protein var. Bu arada şimdi şeklini inceliyoruz virüs. Gözümüzde görünmeyen virüs. İçerisinde acaba nasıl bir şekil var? Tek amacı da bul ve hasta et. Şimdi bir. 5 fold simetri, yani 5 gen şeklinde simetrisi var. Tek mesela simetri yok. 2 gen simetri yok. Mesela insanda nedir? 2 gendir değil mi? Sağ ve solu simetridir. Başka simetri yoktur. Yani mesela 3'e bölünme ve 5'te birinde 5 gen şekillerde aynı simetri görülmez. Fakat bu virüslerde yapı olarak 20 tane eşkenar üçgen var üstünde. 12 tane dikey var. Ve yine 30 tane de tepecik var. Bunların her birisi birbirine eşit, simetrik, geometrik yapılar. Mesela, yani mesela geometri problemleri olurdu lisede. İç kenar açısının toplamı mesela üçgenin 180 derece der. Bu bir geometrik kuraldır. Ona göre açı ortay buradan giderse, şuradan giderse bu kurala göre burası kaç derecedir mesela. Yani geometri çok ciddi bir iş. Katlama, şekil yapma. Bizim gözümüzle daha göremediğimiz şu virüsün tek amacı da hasta etmek. Yani yakışıklılığının hiçbir önemi yok virüs için. Şeklin hiçbir önemi yok. Ama çok güzel, çok yakışıklı, çok simetrik. Ya her yönden simetrisi var. Çok karmaşık bir simetri, yani basit bir simetri değil.
Virüslerde altın oran da var yani inşallah.
Evet, bak şimdi devam ediyoruz. Şimdi beşgen simetri var dedik. Bakın üçgen de simetri var. Üç kollu simetri var. Ve normalde her canlıda hemen rastladığımız ikigen de, yani ortasından bir açı çektiğimizde değil mi? Şuradan bir çizgi çektiğimizde ikigen de simetri var. Şimdi bu kadar güzel ve yakışıklı, bu kadar iyi görünümlü virüs, hassas bir sanat icra eden şekliyle virüs ve üzerindeki proteinlerin tam olması gereken yerde, tam olması gereken virüs. Şimdi bakın dış kısmında ne vardı virüsün? Sigma 3 isimli protein. Bu proteinin adı o, sigma 3. Bizim bağırsağımızda protein sindirimi olur. Protein de tripsin isimli proteolitik enzimler yapar. Bu bir tanesi tripsin. Şimdi bu tripsin geldiği zaman virüse, ki virüs zaten bağırsakta olduğunu ve bağırsakta proteini sindiren enzimlerin olduğunu bilen görünümünde bir canlı. Haliyle dış kısmındaki bu sigma 1 isimli proteinler ne oluyor? Parçalanıyor tripsin isimli enzim tarafından. Enzimin zaten işlevi bu. Bizim vücudumuzdaki aldığımız proteinler burada temizleniyor. Sonra virüs hiç umursamıyor bunu. Parçalanmış olmasına rağmen dış kısmı. Tekrar geliyor. Bakın burada ne görüyoruz? Bağırsağın dip kısmındaki epitel hücrelerinin dış kısımdaki canlının ne olduğunu tanıyan özel proteinler var. Dış kısımda proteinler var. Yapışkan moleküller deniliyor bunlara. Bunlara yapıştığında hücre diyor ki evet bu faydalı bir maddedir dış kısımda. Faydalı maddedir. Yapıştığımıza göre öyledir. O zaman bunu içeri alalım diyorlar. Yani faydalı bir molekül taklidi yapıyor virüs. Kendi dışındaki özel proteini sayesinde. Bakın şimdi devam edelim ona da. Dışarıdan protein sinyali alınca, buna faydalı molekül izlenimini uyandırınca ne oluyor bu sefer? Bunu dün anlatmıştık. Endositoz işlemi oluyor. Klatrin isimli bağırsağın iç tarafındaki hücrelerin içinde olan bir reaksiyon bu. Hücrenin içine şu an sızıyor. Özel bir pakete alınıyor virüs. Bir hoş geldin karşılaması yapılıyor. Ve bu şekilde şu an içeri girme işlemini, yani hücrenin kendisine yaptırıyor. Tabiri caizse hani yükünü hücreye taşıttırıyor. VIP hizmet alıyormuş gibi. Ve virüs ne oluyor? Çok rahat biçimde ve çok büyük bir hoş geldinle hücrenin içerisine alınıyor. Bırak ona düşman muamelesi yapmayı, ki düşman. Bırak onu kontrolden geçirmeyi, ki kontrolden çok geçmesi gerekir.
Karşılama yapılıyor.
Hoş geldin diyorlar. Halı seriyorlar ve hücrenin içerisine alınıyor. Ve hücreyi bu şekilde hasta etmiş oluyor. Bu özellikle omurgalarda görülen bir virüs türüydü.
Ama şimdi bağışıklık bunda, sistemi ondan sonra onu hallediyor Allah'ın izniyle.
Evet.
Bir enfeksiyon oluyor.
Ama bir enfeksiyon, tabii, bir hastalık oluyor. Yani daha sonra anlıyor vücut.
Önce karşılanıyor falan, evet. Ama sonra tekme sokak pataklanıp dışarı atılıyor.
Doğru zannedilir. Şimdi bunun bakın hem müthiş bir geometrik şekli var. Çok güzel ve çok özel. Dışında, içinde, her yerinde çok özel. Sırayla tetiklenen protein mekanizmaları var. Özel sistem paketlenmiş. Ve hasta edeceği canlının gözü olmamasına rağmen, kulağı olmamasına rağmen, herhangi bir dimağı ve bilinci olmamasına rağmen bu virüs, hasta edeceği canlının içindeki hücrenin, özellikle bağırsak kısmındaki hücrenin şifresini biliyor, kapısını açan şifreyi ve paketlenerek hücrenin içerisine alınıyor. O halde diyoruz ki yani bu virüsü, o aklı veren, virüsü yaratan, o beşgen, üçgen ve ikigen simetriyi var eden kim? Kim? Allah tabii ki.
Bu mesela maşallah. Sistemlerin böyle birbirine uyumlu olarak yaratılmış olması ortak yaratıcının varlığını kanıtlar. Bu çok Allah yani hastalığı Allah'ın yarattığını gösteriyor en mükemmel şekilde, değil mi? İçeriye girişi, hatta özel olarak orada karşılama sistemiyle karşılanması hastalığı yaratanın Allah olduğunu. Sonra bağışıklık sistemiyle o virüsün tahrip edilmesinin de, değil mi? Allah'ın dilemesiyle, şafi sıfatıyla da bunun şifaya vesile olduğunu gösteriyor, değil mi inşallah? Hem bağışıklığı yaratan Allah, hem virüsü yaratan Allah. Allah virüse kazan derse öldürücü oluyor. Canı alınıyor kişinin, hayatı sonlanıyor. Allah bağışıklık sistemine kazan dediği zaman inşallah, o emriyle kazan dediği zaman da o zaman da şifa oluyor Allah'ın izniyle inşallah.
Mesela her hastalığının bir ilacın olmasının nedeni de bu aslında. Allah'ın hastalığı da veren Allah, tedavisini uygulayan da yine Allah oluyor.
İnşallah. İnşallah. Şafi sıfatı tecelli ediyor Allah'ın inşallah.
Çok yüksek teknoloji ürünü, bir mesela bir uzay gemisi bulunsa bir gezegende, hemen onun bir zeka ürünü olduğunu herkes fark eder. Ona göre araştırma yapılır. Bunun kaynağı nereden gelmiştir? Nasıl bir medeniyetin ürünü bu? İşte nasıl düşünülmüş de yapılmış? Çünkü bir plan var orada, değil mi? Çok açık, net. Onun işte gezegene iniş metotları falan kullanılarak, işte çeşitli motorları vesaire incelenir hepsi. Bakıyorsunuz mikro boyutta, nano boyutta, neredeyse molekül, atom seviyesinde çok üstün bir şekilde her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratmasıyla bakın ancak bu açıklanabilir işte. Yani böylesine bir sistem, böylesine bir virüsün varlığı, ama bakıyorsunuz aynı zamanda vücudumuzun hücrelerinin neyi dost bilip neyi düşman bildiğini bilen bir akılın ürünü. Ona göre yaratılmış. Evet. O proteinlerin, o reseptör denen alıcı proteinlerin hücrelerin zarında hazır beklediğini bilen bir akıl bunu yaratmış. Hiçbir profesör bunu bilmez. Değil mi? Biyokimya profesörü ancak biz bunu keşfediyoruz. Ama bakıyoruz yüz milyonlarca yıldır zaten bu virüsler var. Mükemmel bir şekilde çalışıyorlar. Demek ki hücreyi de yaratan, onun üzerindeki o alıcı reseptör proteinleri de yaratan, o virüsü de ona göre, o proteinin varlıklarına göre tasarlayıp, tasarlamak da Allah münezzeh tabii, anlaşılsın diye söylüyorum. O üstün özellikleriyle beraber yaratan, tabii ki her şeyi bilen, her yere hakim olan, hakimlerin hakimi olan Yüce Rabbimiz. Açık ve net bir bilgi bu.
Ve bazı bir virüsler var mesela. Vücutta çok uzun süre saklanabiliyorlar, gizlenebiliyorlar mesela. Duruyorlar ve belli bir zaman sonra harekete geçiyorlar. Hani evet. Normalde baktığın zaman hani cansız, hareketsiz olarak aktarılıyor hani bilim dilinde. Ama bir virüsün o şekilde kendini saklaması, beklemesi ve zamanı geldiği zaman harekete geçiyor olması da bir başka mucize zaten. Yani çok öyle virüs var mesela, şahit olunan, var. Hastalıklara vesile olunan. Hani bekliyor yani, hocam da daha iyi biliyor.
Endovirüs diye bir... Evet. Mesela HIV virüsü bunlara bir örnektir. HIV virüsünün normalde RNA'sı vardır. Fakat bu DNA'ya çevrilir. DNA'sı da bağışıklık sistemi hücrelerine monte olur. Ve bazen yıllarca, 10 yıl orada durup sessiz kalabiliyor. Üretimi olmuyor virüsün. Sonra birdenbire virüs üretilmeye başlayınca hastalık başlıyor. Şimdi ilginç olan bir şey var. Evrimciler buna da evrime delil gibi getirmeye kalkıştılar. Şöyle diyorlar. İnsanda diyorlar DNA'nın bir kısmı, hatta %8'ine kadar diyorlar. Bu şekilde endovirüs denen bu virüslerin, HIV deniyor bunlara, DNA'nın içerisine girip orada kalmış, orada mutasyona uğramış ve onunla DNA'da değişik bir bilgi meydana gelmiş. Al sana evrime delil. Daha mesela saksan vur beline kazma. Bir kere şunu, yani tabii hareket noktaları hep evrimcilerin bakın aynıdır. Bir şeyde bir benzerlik varsa, tamam işte bu bundan evrimleşmiştir. Çünkü evrim mutlaka vardır. Benzerlik varsa da işte ondan evrimleşmiştir mantığıyla hareket ederler. Halbuki evrim yoktur. Benzerlikte Allah benzer yaratmıştır. Evrimin olmadığını nereden biliyoruz? Fosillerden biliyoruz. Yani evrim var da niye ara geçiş formu yok? Böyle şey olur mu? Ara geçiş formu yoksa evrim yoktur. Evrim yoksa ara geçiş formu yoktur. Yani tersten de baksan, düzden de baksan. Proteinler de tesadüfen oluşamaz. Bu bir kere iddialarının hiçbir delili yok. Yani o DNA'daki o endovirüse ait olduğunu söyledikleri bölümlerin virüse ait olduğunu gösteren delil yok. Sadece benzerlik, benzerlik. Her şeyde var benzerlik. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiş. Hücreler arasında, proteinler arasında da benzerlik var. Evet. Bazı canlıların hemoglobin molekülleri arasında da benzerlik var. Bu evrime delil değil. Bu bir kere birinin diğerine dönüşmesi imkansız. Kaldı ki, ya bilinen mesela hastalıklar var. Mesela multiple skleroz denen bir hastalık var. Multiple skleroz denen hastalığı böyle bir endovirüs meydana getiriyor. Yani virüs girdiği zaman hastalık yapar. Evet, HIV virüsü orada yıllarca sessiz kalabiliyor ama çok büyük oranda hastalık meydana getiriyor. Yani HIV'den kurtulan böyle vaka sayısı dünyada sayıladır yani, bilinir böyle. O diye mesela ünlü bir basketçi vardı işte, Magic Johnson diye. O mesela virüs tamamen dokularından temizlendi. Henüz şu anda aşısı geliştirilemedi. Ama olacak Allah'ın izniyle. Çünkü onu da parçalayacak bağışıklık sisteminin ona da yeteneği var. Onu ortaya çıkartılıyor. Çok sık değişime uğradığı için HIV virüsü mücadele biraz zor oluyor. Mutasyon oranı çok yüksektir RNA virüslerinde. Neyse, DNA'ya dönecek olursak bunun virüse ait olduğunun hiçbir delili yok. Yani makaleleri böyle dikkatle okunduğunda evrimciler hep atarlar. Yani benzer işte evrim ne demek falan diye. Delil yok. Delil getirebiliyor musun? Getiremiyoruz. Nerede biz evrim oluyor? Evrim zaten var diyor.
Deliline o, gerek var.
Evrim nerede var? Fosillerde yok. Hayatın başından nerede var evrim? Var. Öyle değil. Yani o bir kere virüse ait olduğunu...
Var demek ki olmaz. Göstermesi
evet,
gerekiyor.
Evet. Virüse ait olduğunu gösteren hiçbir bilgi yok. O DNA'nın kendisi içinde olan vaatin var olan bir bilgi. Zaten evrime delil değil. Evet. Diyelim ki virüs girdi. Onların dediği doğru değil de. Onun bir delili yok. Öyle bir şey yok. Diyelim ki virüs oraya girdi. Zamanla mutasyona uğradı. Zaten var olan genetik bilgi DNA'nın içine girmiş. Mutasyon geçirmiş. Bu evrim değil ki. Evrim bize sıfırdan yeni olmayan genetik bilgi olmayan, sıfırdan yeni protein, sıfırdan yeni organ, sıfırdan yeni tür göstermesi lazım. Bu yok işte. Yani hiçbir aşamasında yok. Ne protein aşamasında, ne gen aşamasında, ne organ, ne tür aşamasında yok. Fosilleri yok çünkü yani. Evet. Kardeşim evrim bak, virüsün, yok yani.
Bak virüsün hücreye girmesi noktasına bakalım. Bakın bir ayrıntılı filmi göstereceğim size. Bakın ne kadar büyük bir mucize var. Allah'ın yaratma detayını, sanatını görelim hep beraber. Şimdi burada, mesela burada bir grip virüsü nasıl oluyor da boğazdan girdikten sonra, burundan girdikten sonra vücudun dokuların hücresinin içine nasıl girecek? Şimdi virüsü görüyoruz burada. Üzerinde bakın alıcılar var. Bunlar anahtar diye düşünelim her birini. Hücrelerimizin üzerinde de bunları açacak, açılacak olan bu anahtarın açacağı kilitler var. Ve bu anahtarlar kilitlere kilitlenecekler. Bu alıcılara kilitlenecekler. Hep bahsettiğimiz alıcılar var ya. Bakın bir virüs nasıl olup da girebiliyor? Öyle rastgele giriş yok. Ve girdikten sonra da bakın nasıl paketlerini veriyor.
Evet, endosteroz.
Senin
oldu.
Göstermiş olduğun evet. O başka proteinler sayesinde. Onlar da olmadan yine olmayacak bir şey. Yani virüsten bahsediyorsak zaten burada üstün bir akıldan bahsediyoruz. İlkellikten bahsetmek söz konusu değil burada. Ya, böyle bir izah yapılamaz. Burada sonsuz bilgisayar, DNA'dan var, DNA'sı var bunun. Bakın o DNA'da gidip hücremizin içindeki bizim kendimize ait DNA'mızla birleşecek özellikle bir DNA.
Bu çok ileri bir teknoloji, evet.
Evet. Yani bilgiden bahsediyoruz. O bilginin başka bir şekilde bizim hücrelerimizin kandırılmasıyla kullanılması. Bakın burada kullanılıyor o bilgi ve virüsler tekrar üretiliyor. Burada bir amaç var ve mükemmel bir şekilde işleyen bir strateji var burada. Hatasız bir strateji. Bir strateji tesadüfen olabilir mi? Virüsten bahsediyorsanız zaten bunların hepsi var içinde. Akıl var burada. Yaratış var. Allah'ın sonsuz aklıyla nasıl yarattığının kanıtı bunların
her yerinde. Her şeyi yerine göre Allah'ın yarattı. Hani virüsü de ona bağışıklık kazanan sistemin de DNA'nın da proteininin de hepsinin birbiriyle uyum içinde yaratmış. Mesela işte az önce hocam da dediği gibi gerçekten Allah burada hastalığı veren de Allah. Bunu düzeltenin, iyileştirenin de Allah olduğunu gösteriyor. İnşallah. Çünkü birbirine uyumlu, yani birbiriyle zıt değil. Burada virüsün vücuda girmesiyle proteinlerin onu karşılaması bir uyum olduğunu gösteriyor. Çünkü uyum olmasa proteinler o şekilde alıp onu DNA'ya doğru taşımazlar, evet. Mümkün değil.
İşte bak temelinde cehalet var. Yani bir virüs girmiş vücuda, ondan sonra değişmiş, dönüşmüş, başka bir şey olmuş hücrenin içinde. Hadi böyle değil.
Yok zaten yani.
He, böyle bir şey. Zaten sen virüsten bahsediyorsan V harfini kullandığın daha ilk cümlede V dediğinde orada duracaksın. Orada akıl var zaten. Orada bakın evet. Gördünüz değil mi? Burada strateji gördünüz. İçinde DNA'sı var veya RNA'sı aynı şekilde. Yine bilgi var burada.
Ve baktığınız zaman burada isimlendiremiyorlar. Strateji canlı var. Mı cansız mı? Virüs hala daha o konuda çözülemedi tam olarak. Hani nasıl oldu? Çünkü saklanıp durması başka bir mesela olay. Tamam. İşte bu şekilde yani DNA'ya kadar sızması farklı bir olay. Bu bağışıklık kendini sistemini saklaması. Çökertmesi, tamam. Kendini saklaması hepsi bir olay. O yüzden virüsü çözümleyemediler. Hani çözümlemek de mümkün değil. Çünkü çok üstün bir akılın yaratması kendisi. Yine orada. Allah'ın yine aynısını sana. Görüyoruz. Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Burada biz bütün sistemlerde, vücut sistemlerinde hep aynısını görüyoruz. Sadece bunda değil. Mesela normalde diyoruz ki virüs diyoruz. İşte nefes alma yolumuzla giriyor.
Oysa Allah mesela nefes almada burundaki o tüyler mesela dışarıdan gelecek o mikropları virüslere karşı hani önlem amaçlı. Ama yine aynı şekilde girebiliyorlar. Demek ki burada yine bir uyum, yine bir akıl, yine bir üstün bir plan görüyoruz. Yani hani plan olarak söylemeyeyim de Allah'ın hani tarif etmek için yani baktığımız zaman insanlara karşı hani bu şekilde bir yaratmış ve buna göre de önlemini almış. Yani her şey hiçbir şey başıboş değil. Virüs de varsa onu karşı bağışıklık sistemi de var. İşte virüsü karşılayan protein varsa onu aynı şekilde def eden bir protein de var. Hep böyle bir uyum var, hep böyle bir sistem var. Bu da işte Allah'ın tekrardan hani söylüyorum. Allah'ın gerçekten üstün yaratması, üstün aklını çok...
Tabii bakın bir tane virüs ya da bakteri bağışıklık sistemi tarafından tanınmasa, etkisiz hale getirilemeseydi... Tek bir virüs ya da bakteri bütün insanlığı kırıp geçirirdi. Yani insan olmazdı bugün yeryüzünde.
Tabii doğru.
Bütün hepsine karşı bağışıklık sistemi hazır. Doğadan gelen bütün zarar verebilecek her şeye karşı Allah milyarlarca silah ürettirecek bir genetik sistem yaratmış. Yani evet. Muazzam bir mucize bu. Genlerin sayısı sınırlı ama genlerdeki kombinasyon sayısını Allah özel enzimler yaratarak böyle harf değişiklikleri meydana getirerek milyarlara çıkartıyor. Onun için bütün dışarıda var olan virüsler ve bakteriler siz daha doğmadan bağışıklık sisteminiz onları tanıyacak şekilde yaratılmış zaten. Yoksa aksi takdirde bir tane virüs yeterli olurdu yani. Hiçbir insan bırakmazdı yeryüzünde. Ondan ona geçer, ondan ona geçer zaten. Ve biterdi böyle.
Çok enteresan da şimdi mesela bir virüs, yani küçük bir çocuğu düşünelim mesela. İlk kez daha yeni doğmuş. Bir virüs girdiği zaman vücuduna, hani vücutta o virüsü anladığı andan itibaren bağışıklık sistemi harekete geçtiği için böyle bir ağırlık oluyor vücutta. İşte hani bir böyle enerjiyi fazla başka yere harcamamak için mesela insanı biraz daha böyle yatağa düşürüyor. Hani bağışıklık sistemi iyi çalışsın diye, virüsle iyi mücadele etsin diye. Ve ondan sonra bu bağışıklık sistemi virüsü yenip attıktan sonra artık bunu tanımaya başlıyor mesela. Bir daha gördüğü zaman aynı virüsü, ben bunu tanıyordum, biliyordum diyor ve ona göre önlemini alıyor, ona göre tedbirini alıyor. Bu da çok mucizevi. Allah'ın gerçekten hani bağışıklık sisteminde bile bir akılın olması, virüsü görünce tanıması bile hani hiçbir tanımak için hiçbir şey yok. Ne gözü var, ne aklı var, ne şuuru var, ne de buna dair bir eğitimi var. Hani yeni doğan birinden bahsediyorsunuz. Normalde hücrelerin yeni olduğu, hani hiçbir şekilde doğada önceden olmadan diye düşünürsek. Bu şekilde akıllı ve şuurlu hareket ediyor da olması Allah'ın gerçekten yani bizim kendi aklımızda, kendi şuurumuzda yapmadığımızı da gösteriyor zaten yani. Hiçbir şey bizim kontrolümüzde ya da bizim etkimizde değil. Vücudumuz tamamen sistemimiz ona göre kendi içinde. Allah nasıl onlara ilham etmişse o şekilde çalışıyorlar, devam ediyorlar. Yani
bir ayette yanlış hatırlamıyorsam yani Allah size şah damarınızdan daha yakındır diyor. Maşallah hocamın dediği gibi. Yani bütün her şeyi kontrol altında. Şah damarından bile sana yakın şekilde seni kontrol ediyor kişi Allah'tır. İnşallah.
Sonsuz yakınlıkta Allah. Yani İnşallah. Bizim ruhumuz Allah'ın ruhu zaten inşallah. Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. İnşallah. Hocamız demişti, hatıralarımızı yaratan Allah, hatıraların sahibi de Allah. Neyi sahibi dersek hiçbir şeyin sahibi. Yani hay sıfatının tecellisi Allah. Canlılık, diri olan Allah bize canlı yarattığı için kendi ruhundan üfürerek her şeyin sahibi Allah. Yani mutlak olan varlık, mutlak varlık Allah inşallah. İnsan gölge varlıklar. Biz anan yaratılıyoruz ve Allah bize var olma hissini yaratıyor inşallah. Var zannına kapılıyoruz yani var olarak ama mutlak var olan Allah'tır inşallah.
İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Her gün Twitter adresimizi de tanıtıyoruz. Bir daha tanıtalım isterseniz. Twitter'da A9 TV sohbetten bizlere canlı olarak ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı atabilirsiniz. Dün de bir kardeşimiz yayın sırasında bu saatlerde atmış. Onun mailini de okuyalım isterseniz, tweetini. Hayırlı yayınlar. Allah bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görmeye nasip eder inşallah. İnşallah ömrümüz olur da görürüz inşallah demiş. Teşekkür ederiz Hamza Çakır kardeşimize. İnşallah hep beraber bu dönemdeyiz. Bunu da görürüz inşallah. Çünkü ahir zamanda yaşadığımızı evet. Peygamber Efendimizin alametlerinden sıra söylediği yaklaşık 200 tane olayın da gerçekleştiği alametlerden biliyoruz şu anda. Hazreti Mehdi döneminde olduğumuzu, Mehdiyet çağında olduğumuzu ve ahir zamanda olduğumuzu Peygamberimizin hadislerinden ve Kur'an'ın gösterdiklerinden bu devirde olduğumuzu, bu zamanda olduğumuzu anlıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz olayları çok detaylı olarak tarif etmiş ve çok detaylı olarak bahsetmiş. Ve son 30 yılda da bunların peş peşe arka arkaya gerçekleşiyor olması da bizlere bu dönemde olduğumuzu birebir gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz hani bir boncuğun dökülmesi gibi, boncuktan hani tesbih tanelerinin tek tek dökülmesi gibi demiş. peş peşe gelir diyor. Gerçekten de son 30 yılda da bu olayların peş peşe geldiğine biz şahit oluruz. 1979'dan beri, 80'den beri yani Hicri 1400'den itibaren bunların peş peşe geldiğini ve bazı olayların dünyada tek olarak olduğu, mesela Kabe baskının, Fırat'ın suyunun kesilmesinin gibi bazı olayların da böyle sürekli ama olayların peş peşe geliyor olması ve tarihlerinde belirtiyor olması da Peygamber Efendimiz'in bize müjdelediği durumlardan. Biz de bu dönemde gördüğümüz şu anda bunun da farkına varıyoruz. Hani Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi bu durumları gördüğünüz zaman diyor ahir zamanda olduğunuzu ve Mehdiyet çağında olduğunuzun farkında olun diye. Biz de buna baktığımız zaman bunları görüyoruz. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Peygamberimizin bir hadisinden bahsetmek istiyorum şu anda. Bu İran ve Irak savaşı ile ilgili Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden demişti. Hani savaşın nerede olacağı, hangi tarihte olacağı, kaç yıl, ne kadar süreceği ve savaşın hiçbir galibi olmayacağına dair Peygamber Efendimiz bize hadisinde bildirmiş. Bunun da gerçekleşmiş olması bize işte o zamandan bugüne, işte Mehdiyet'e doğru, ahir zamana doğru girdiğimizin alametlerinden bir tanesi. Ondan bahsedelim isterseniz biraz. İran-Irak savaşı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Konuyla ilgili Peygamberimizin bildirdiği hadisi okuyorum. Şevval ayında ayaklanma, Zilkadde'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Şimdi hadiste geçen ifadeleri tek tek inceleyelim. Şevval ayında ayaklanma, İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 yani 8 Eylül 1976'da olmuştur. Zilkadde'de harp konuşmaları ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hicri 1400 Zilhicce yani 1980 Ekim ayında İran-Irak savaşı arasında tam anlamıyla savaş başlamıştır. Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir. Hadisi okuyorum. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla tasavvufa kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutka çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracaktır. Şimdi hadiste geçen ifadeleri inceleyelim. Faris yönünden gelecek olan yani İran tarafından gelecek olan Faris de İranlı İran anlamına geliyor. Yazıya ineceklerse ovaya inecekler. Yani Irak ovasını kastediliyor burada da. Mutık da yöredeki oradaki bir dağın adı. Rakabe'de petrol kuyularının çok bulunduğu bir bölge. Burada işte Peygamberimiz hadiste çok net olarak hani yer veriyor, zaman veriyor ve hani kişileri veriyor. Hangi nerede bulunacaklarını veriyor ve zamanı bildiriyor. Bu çok mucizevi. Yani bunu gördüğümüz zaman bizim bu dönemde olduğunu anlamamız çok zor değil. Çünkü zaman çok net, yer çok net, kimlerin arasında olacağı çok net ve nerede olacağı çok net. Hadisin başka bölümünden devam edelim. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunları gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor olabilir. Bu anlaşmazlık sebebiyle yazıya yani Irak Ovası'na inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılmaktadır. Bu hadisin bir bölümü de bu da gerçekten çok mucizevi. Bize gerçekten bu dönemde olduğumuzu çok net anlatıyor. Peygamberimiz Allah her iki ordudan zaferi kaldıracaktır diyor. Bu hadisin de işaret ettiği gibi İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki tarafta da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır. Maşallah tam Peygamber Efendimiz'in de tarif ettiği gibi olayların gerçekleştiğini ve olayların bu şekilde sonuçlandığını biz görüyoruz. Bu da bize işte dediğin gibi ahir zamanı ve Mehdiyet döneminde olduğumuzu gösteriyor. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz görüyoruz bu bir tane sadece tek bir hadisiydi. Çok detay var. Çok evet. Aşırı derecede nerede olacağından, kimler arasında olacağından, evet. Ne kadar olacağından. Ya çok aşırı bir detay vermiş Peygamber Efendimiz ki biz daha iyi anlayalım, algılayabilelim diye. Bu sadece bir tanesi ve bu şekilde peş peşe gelen 200 tane olay var Peygamber Efendimiz'in bize söyledi. Bunlar da gerçekten bize bu dönemde olduğumuzu ve ahir zamanda olduğumuzu, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın dünyada olduğunu ve çalışmalara başladığını gösteriyor Peygamber Efendimiz'in de hadislerinden yola çıkarak. Biz de bunu çok net bir şekilde anlıyoruz.
Tabii. Zaman olarak da çok manidar. 1980'de başlıyor. Diğer alametlerle birlikte oluyor. Yani tam belirtildiği zamanda oluyor. Verilen detayların hepsi gerçekleşiyor. Hani bazen diyorlar ya insanlar, işte onlar o hadisler kuvvetli hadis mi, zayıf hadis mi? Yani bazıları bu hadislerin bazıları kütüb-i sitede yok. Ama bu artık olan bir olayın artık zayıf güçlü hadis diye tartışılır mı? Zaten olay olmuş. Yani Peygamberimizin bildirdiği aynısıyla gerçekleşmiş. Yani tevatürün de üstünde artık. Yani olmuş çünkü olay. Bunun artık zayıf hadis denebilir mi öyle bir şey?
Alametler çıkmadı diyorlar. Alametler çıkmadı olur mu? İşte Kabe'de kanlı baskın olmuş durumda. Bir Muharrem 1400 senesinde Hicri 1400 yılının başında 15. yüzyılın başında zaten olmuş bu. Çok açık ve net bir olay. Bir daha mı olmasını bekleyeceğiz? Ki tekrarı da var. 2 sene sonra 7 sene sonra tekrarı var. 1407'de.
Fırat'ın suyu kesiliyor.
Fırat'ın suyunun kesilmesi yani, kaç defa daha kesilsin? Bir defa kesildi işte. Yani ve bir de hepsi hadiste de belirtildiği gibi tesbih tanelerinin dökülmesi gibi birbiri ardınca geliyor. Ardı ardına geliyor. Peş peşe geliyorlar. Aynı dönemde geliyorlar.
Tarih olarak böyle mesela baksak, hani arka arkaya yayınlasak mesela hani görüntüleri, tarihlere bir bakacağız, böyle peş peşe geldiğini görüyoruz. Kopukluk yok mesela. 1979, 80, 81, 82 böyle gidiyor, devam ediyor. Mesela işte Kadıköy açıklarında yanan Roman tankeri vardı, Independenta mesela. Günlerce ateş sönmedi mesela. Alevleri, yangınları sönmedi. Denizin ortasında bir gemi yanıyor. Evet. Ama günlerce bunu söndüremiyorlar mesela. Peygamber Efendimiz onu da söylüyor. Yani bir gemide, açıkta bir deniz geminin yanacağını aynı şekilde. Mesela Lül'ün kuyruklu hızı 1000 yılda bir geçtiği varsayılıyor. Bunun geçiyor olması ve öncesinde kuraklık, sonrasında yağışın olması. Hani bu şekilde Peygamber Efendimiz 200 tane alamet belirtmiş. Bunların da peş peşe gerçekleşiyor olması da, hani bunları görüp de bu dönemde değiliz demek de büyük
bir risk. Şimdi hayat pahalılığından hep bahsediliyordu. 1980'lerden beri bahsedilen bir şeydi. İşte çok pahalı, işte enflasyon var. Gerçekten çok Türkiye'de çok büyük bir enflasyon vardı o senelerde. Ama sonradan bakıldı ki Peygamber Efendimiz'in bahsettiği ekonomik kriz, dünya çapında bir ekonomik kriz gerçekleşti. Yani böylesine bir kriz yoktu yani dünya tarihinde ve o gerçekleşti tam anlamıyla. Yani işte İran-Irak savaşı onlardan yine bir örnek. İşte olmuş durumda. Evet. Yani alametler gerçekleşmedi demek mümkün mü böyle bir
diyor
şey?
Diyor zaten Peygamber.
Mantıksız. Efendim,
depremler, doğal afetler, seller, savaşlar fazlalaşacak diyor mesela bu dönemde. Şu anda da biz ona şahit oluyoruz. Mesela 80'den itibaren, 1400 Hicri 1400'den itibaren deprem grafiklerine baktığımız zaman mesela inanılmaz derecede artış görüyoruz önceki yıllara oranla. Mesela 80'lerden önceki insanlar depremi çok fazla bilmiyorlardı mesela. Hani çok fazla bilen yok. Ama 80'den sonraki döneme sorduğunuz zaman mesela depremi bilmeyen kimse kalmadı. Şu an 4-5 yaşındaki çocuk dahi depremi biliyor, depremin farkında.
Arttı.
Çünkü sürekli yaşadığımız bir şey.
Artı 2 kat da artmamış, 10 kat da artmamış, 50 kat da artmamış. 110 kart artmış. Yani depremlerin sıklığındaki ve şiddetindeki artış.
Binlerce oluyor evet.
Evet. İşte. Dünya çapında olan bir şey. Bir bölgeye has bir şey de değil.
İşte, samimi bakan bir insanın bunu anlaması gerekiyor. Bu kadar olaylardan detaylı olarak anlaması gerekiyor. Ve zaten Peygamberimiz de bu olaylar olduktan sonra Hazreti Mehdi'yi arayın. O zatı bulmaya şimdi çalışın. Bakayım. Onun peşinden ne olursa olsun gidin diyor. Ve çok detaylı olarak da bütün her şeyini anlatıyor. Bütün bilgilerini veriyor. Bununla ilgili de başka bir alamet daha var. Ben de bundan biraz bahsedeceğim inşallah. Şam, Irak, Arabistan'da kargaşalar yaşanması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Peygamberimizin hadisini okuyorum. Resulullah şöyle buyurmuştur. Öyle bela ve musibetler olacak ki hiçbir kimse sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek, Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır. Onlar belayı bir haftaya bir tarafta def etmeye çalışırken diğer tarafta o yine ortaya çıkaracaktır. Burada gazete küpürlerini görüyoruz. Tam Peygamberimizin söylediği şekilde içinde bulunduğumuz bu çağda Irak, Suriye, Arabistan başta olmak üzere bölgelerde karışıklıklar yaşanmaktadır. Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda hayatta olduğunun delillerinden bir başka bir delildir inşallah.
Evet, bakın gazete haberleri çok manidar değil mi? Namlu diyor Suriye'ye çevriliyor diyor. Suriye'nin etrafında dolaşacak diyor. Irak'tan ders alın diyor. Irak işgal edildi. Acayip bir zulüm var orada. Hakikaten onun üzerine çöktü. Arap Yarımadası'nın elini ayağını bağlayacaktır diyor. Evet. Arabistan kıpırdayamayacak durumda. Bıraktılar. Ne o taraftan olabiliyor ne bu taraftan olabiliyor. Yani hakikaten o kadar çok alamet var ki, yani biz büyük alametlerden bahsettik ama çok sayıda alamet var. Mesela Allah'ın alenen inkar edilmesi, deccaliyetin zirvede olduğu bir dönem tarif ediliyor. Hakikaten öyle yani. Darwinizm ve materyalizm dünya tarihinde hiç olmadığı gibi ve savaşların dünya tarihinde hiç olmadığı gibi olması. İşte Şam ve Şam ve Mısır melikleri öldürülür diyor. Hakikaten bakıyorsunuz Enver Sedat ve Beşir Cemayel, Şam bir bölge ismi anlamında. Lübnan. Beşir Cemayel, Lübnan'ın lideri, suikaste kurban gibi. Suikast yapılmıştı ve öldürülmüşlerdi hakikaten. Teknoloji tarif ediliyor. Mesela bütün internet, televizyon, radyo,
uçak,
hepsi topuyla konuşur diyor. Ya gazete haberi var. Adam diyor topuyla konuşuyor diyor. Topuğu çevirmiş böyle. Ayakkabı, içinde alıcı var. Içinde. Ayakkabısının topuğuyla konuşuyor. Gazete haberi. İşte eline bakacak diyor, görecek diyor. Bütün el telefonları, el bilgisayarları mükemmel yani. Hakikaten 3G vesaire artık yani tam aleni bir şekilde o şekilde.
Ve anında dünyada haberleşme, internet mesela. Hani dünyanın bir ucundaki haberle ulaşabiliyorsunuz mesela tek tuşla. Allah i̇şte, bundan da bahsediyor.
Milisaniyeler içinde.
O da zaten bir çıkış alameti. Televizyonların her şeyin yaygınlaşması. Tabii da. Çünkü bütün yerden, insanlar evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı televizyonlardan, oralardan da görebilecek. Yani evinde oturan herkes görebilecek.
Evet.
Uzaylı. Hadisinde söylüyor.
Demek ki ama şuna da bakıyor. Televizyondan Hazreti Mehdi görüyor insanlar. Evet. Yani hadis yaşanıyor.
İnşallah.
Görecek diyor. Herkesin evine girecek diyor. Demek ki görüyorlar. Gördükleri halde de tanımazlıktan geleceklerini bildiriliyor, işaret ediliyor. Değil mi? Cübbeli de söylüyor. Bu o değildir denecek diyor. Dinimizi ortadan kaldıracak diye hatta itham ediyorlar ve Kur'an'la itham ediyorlar. Yani bu da çok manidar. Yani peygamberimiz döneminde Kur'an yok. Atalarının diniyle müşrikler karşı çıkıyor. Ama Hazreti Mehdi'ye Kur'an var ve Kur'an'la karşı çıkıyorlar özellikle. O çok ilginç. Ve dinimizi mahvediyor diyorlar. Aslında halbuki aslına döndürüyor. Tabii onların o hurafeleri ve bidatleri ortadan kaldırıyor. Ama elindeki ilim kılıncına da boyun eğecekler diyor. Fakat insanların bu değildir demesi yani tanımazlıktan gelmeleri o da Allah'ın bir yaratmasıyla açıklanabilen bir şey. Yani insanlar görüyorlar Hazreti Mehdi öyle birdenbire hiç kimsenin bilmediği evinden çıkan hiç kimsenin tanımadığı biri değil hadislerden anladığımız. Aksine bütün dünyaca tanınan birisi. Çünkü Darwinizm ve materyalizmi yok ediyor zaten ve bu çalışmanın Said Nursi Hazretleri 40 yıl süreceğini söylüyor. Demek ki öyle çalışma yapan biri var Darwinizm ve materyalizmi eziyor. Televizyonlardan görülüyor. Mesela Said Nursi Hazretleri 2010 yılına işaretle cemalini göreceksiniz diyor. 1910 yılında 100 yıl sonra diyor cemalini göreceksiniz diyor. 2010 yılına denk geliyor. Demek ki insanlar görüyorlar.
Evet.
Faaliyetlerini izliyorlar. Ama bir kısım insanlar ki mesela Peygamberimiz 70 bin tane sarıklının bu şekilde davranacağını söylüyor. Ve azılı bir münafık İstanbul'dan çıkan bir münafık ona karşı mücadele edeceğini söylüyor. Onu Mehdi olmamakla suçlayarak, Mehdi olmadan yani bu değildir diyerek ve dinimizi diyor mahvediyor diyor. Yani Kur'an'a karşı çıkıyor gibi gösterecekler. Halbuki asıl hak olarak hareket eden Hazreti Mehdi. Evet. Hazreti Mehdi çok üstün ahlaklı ve dini aslına döndürüyor zaten. Yani Peygamberimiz çok net olarak anlatıyor. Mezhepleri kaldırıyor. En büyük müçtehit diyor Said Nursi bakın. En büyük müçtehit, en büyük müceddit. Yani bütün mezhep imamlarının da üstünde. Zaten o mezheplerin tamamını kaldırıyor ve Kur'an'ı Peygamberimiz döneminde olduğu gibi aslına döndüren birisi. Ama önemli olan herkesin de tanıdığı birisi. Yani sürpriz birisi değil. Hatta Mehdiyeti en iyi Mehdi'nin anlattığını söyleyerek Peygamberimiz ona da işaret ediyor. Yani Mehdi'yi insanlar Mehdi'den dinliyorlar. Ve en iyi şekilde ondan dinliyorlar. O anlatıyor, görüyorlar. Bütün özelliklerinin onda tecelli ettiğini görüyorlar. Fakat bu o değildir diyorlar. Bu da çok özel bir durum. Ve insanların Mehdi falan yokmuş dedikleri bir dönemde çıkacağını söylüyor. Bu da bir alamet. Ne zaman söyleniyor? En fazla şimdi söyleniyor ayrı zamanda. Daha önce bakalım 1500'lerde, 1600'lerde, 1300'lerde hiç Mehdi falan yokmuş diye kimsenin öyle bir şey dediği yok. Mehdi bekleyenler olmuş ama az sayıda yani böyle o şekilde. Daha doğrusu beklenmiş ama yani geleceği zaman itibariyle tabii mesela Said Nursi Hazretleri onu da söylüyor. 1400 sene önce diyor, garip zannetmişler diyor. 1400 sonrası gelecek Mehdi'yi diyor.
Yakın
kendi dönemlerinde yakın zannetmişler diyor. Zannedenler olmuş hakikaten. Ama böyle bu şekilde bu kadar karşı çıkıldığı, değil mi? Mehdiyetin bu kadar gündemde olduğu, ahir zamanın bu kadar gündemde olduğu, İslam birliğinin bu kadar gündemde olduğu bir dönem hiç yok. çıktığını net kanıtları bunlar yani. Çok net kanıtları. Mehdi'den dinliyorlar Mehdiyet'i. Onu görüyoruz yani hadislere göre. Ama anlayacakları bir zaman var. Allah bir perde altında tutuyor. Aralarında dolaşır diyor mesela. Görüyorlar demek ki, konuşuyorlar. Değil mi? Bir kısım insanlar yüz yüze, el sıkışıyorlar. Dini ondan dinliyorlar, Mehdiyet'i ondan dinliyorlar. Mesela şimdi Mehdiyet'i en iyi Mehdi anlatacak diyor Peygamberimiz. E o zaman insan diyebilir mi? Sen niye Mehdiyet'i anlatıyorsun, Mehdi olur mu ima ediyorsun diye bir şahsı Mehdi, Hazreti Mehdi'yi suçlayabilir mi? Suçlayamaz. Çünkü o zaten onun Allah'ın yarattığı bir kaderi yaşıyor o da. Yani Allah'ın kuludur Mehdi. Allah ne emrediyorsa onu yapar. Kaderinde Mehdiyet'i anlatmak var. Peygamberimiz söylüyor bunu. Yani aynı zaman hadislerin diyor, Hazreti Peygamber'in hadislerini en iyi o açıklayacaktır diyor. O onu yapacak zaten. Onun için o yani itham edilemez. Mehdiyet dedi hocamız zaten bir iddia değil, ispat makamıdır. Bu çok önemli. Yani Mehdi hiçbir zaman Mehdi olduğunu iddia etmez. Biri zaten ben Mehdi'yim diyorsa kesinlikle Mehdi değildir. Çok net kanıt bu. Ya, kesinlikle değildir o. Çünkü Allah korkusu olan birisi. Dün hocamız hadisleri okudu Peygamber Efendimiz'in. Mehdi'nin cennette olduğu, cennetin en yakışıklısıdır diyor mesela. Mehdi cennette. Ama Mehdi, Hazreti Mehdi ben Mehdi'yim diye Mehdi'nden emin olup cennette olduğunu iddia edemez. Çünkü ayetlerle hocamız açıkladı. Korku ve umut arasında yaşamamızı istiyor Allah. Yani hiç kimse peygamberler hariç dedi, vahiy gelen peygamberler ki Mehdi'ye vahiy gelmiyor o anlamda. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor ama o peygamberimize gelen vahiy gibi değil. Kur'an son kitap. Hiçbir zaman emin olamaz cennette olduğundan. Dolayısıyla hiçbir zaman öyle bir iddiada bulunamaz. Asla bulunamaz. Ama biz biliriz. Nasıl biliriz? Bütün özellikler tecelli ediyor üstünde. Türkistan Birliği'nin kurulmasına vesile olmuş. Hazreti İsa ile birlikte namaz kılıyor. Hazreti İsa onu imamlığa geçiriyor. Tabii ki artık yani Allah alem. İşte odur yani değil mi? Çok net. Bütün fiziksel özellikleri, Darwinizmi, materyalizmi ezmiş olması, Allah yolunda yaptığı mücadele, çektiği çileler. Yani 30-40 yıllık bir çalışma dönemi var. Hadislerden anladığınız zindan gaybeti Hazreti Yusuf'a benzer diyor. Zindana girecek demek ki yani hapse girecek. Bir iftira sonucu olacak bu çünkü asla suç istemez. Ahkamda da masumdur diyor inşallah. Kesinlikle hiçbir suç olmadığı halde iftira sonucu demek ki eziyet edilecek. Zincire hapse olur. Girecek. Efendim?
Zincire olacak.
Evet ellerinden ve ayaklarından mesela bağlanacağı zincire işaret var hakikaten. Evet. Hem kelepçe bu dönemde değil mi? Ayağından da zincir mesela. O şekilde... Öyle birisi ama çıktığını yani herkes tanıdığında bunları net olarak bilecekler. Ha diyecekler. Hakikaten en iyi Mehdiyet'i o anlatmıştı. Materyalizmi ve Darwinizmi ezmişti. İslam ahlakının yayılmasına vesile oldu. Dünya çapında faaliyetteydi. Hakikaten biliyoruz diyecekler. İslam Birliği'ni zaten o vesile oldu. Hakikaten İslam Birliği'nin başındaki de o. Bir ittifakla bütün Müslümanların, bütün mezheplerin ittifak edeceği birisi olacak. Mesela bu hiçbir zaman bir Sünni'ye Sünni bir lidere Şiiler bağlanmaz. Bir Şii lidere de Sünniler bağlanmaz. Caferiler işte ona bağlanmaz, o ona bağlanmaz. Mehdi hiçbir tarikata mensup değil. Hiç kimsenin biatı boynunda olmayacak diyor Peygamber Efendimiz. Yani hiçbir tarikattan olmayan, cemaate bağlı olmayan, cemaatler üstü zaten hepsi ona bağlanıyor inşallah. Ama bütün Müslümanların ittifak ettiği, çok sevdiği birisi. Onun için onun etrafında bir İslam Birliği oluyor. Zaten o olmasa İslam Birliği de olmaz. Allah onu vesile kılıyor çünkü inşallah. Mehdiyet. Ve Kur'an'da da işaret var. Çok metafizik bir durum yani. Muhteşem bir dönemde yaşıyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Herkes de gözüyle bunu görüp şahit olacak. Ama çok kısa zaman kaldı. Ahmet Yasin hocamızın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki konuşmasında o filmde gösterebiliriz. Kurşun diyor çoktan yola çıktı diyor. Hedefine varmak üzere diyor. İnşallah. Çünkü Hicri 1400'den itibaren 32 sene geçti. Bediüzzaman Said Nursi ile 40 yıllık bir dönemden bahsediyor. Artık İslam Birliği'nin olmasına, Hazreti Mehdi'nin zuhuratına alametler de onu gösteriyor. Çok az zaman kaldığını anlıyoruz. Çünkü dünyadaki değişimler de çok netleşmeye başladı maşallah.
Maşallah. Evet. Ve de talebelerini de söylüyor. Onlara da çok özel vurgular yapıyor. Sayılarının çok az olacağını ama bir o kadar da çok kuvvetli olacaklarını, az sayıda olmalarına göre yani. Etkili olacaklarından da bahsediyor inşallah.
Evet. Estağfurullah. Yok mu sen?
Ben ahir zaman alametlerinden bir tane daha birisi.
O zaman bir şey daha ekleyeyim. Evet. Mesela sayısı, talebelerin sayısının az olması da çok manidar.
Evet.
O işte insanların uzak durduğunu gösteriyor. Peygamberimiz onu söylüyor zaten. Mesela kimse evlenmez diyor onlarla. Evet. Hastalansalar kimse yanına gitmez. Kaybolsa kimse aramaz diyor. Yani insanlar uzak duruyorlar. Çünkü Hazreti Mehdi'nin çok önemli özellikleri var. Ledün ilmiyle hareket ediyor mesela. Değil mi? İnsanlar dıştan bakınca tam olarak kavrayamıyorlar. Onun için mesela dinimizi izale ediyor diye kısım insanlar da ortaya çıkıyor, böyle münafıklar. Ve bazı insanlar da onlara kanıyorlar yani, onların şeylerine. Mesela hakkında iftiralar atılıyor. Ne demektir bu? Demek ki Hazreti Mehdi ile ilgili gazetelerde, televizyonlarda iftiralar var. Yaşıyoruz biz bunu çünkü ayrı zamanda olduğumuza göre ve hadis gerçekleşiyor, bütün hadisler. O iftiralar işte insanların kafalarını bulandırıyor. Uzak duruyorlar. Onun için 313 kişi. Normalde hocamız dedi yani, inşallah açıkladı. Cemaatlerin değil mi? 100 bin kişinin katıldığı cemaatler var. Milyon hesabıyla olanlar var. Tüm dünyanın her tarafında böyle büyük cemaatler var. Cemaatlerin sayıları hep fazladır. Ama Hazreti Mehdi'nin o kadar üstün ahlaklı, bakın o kadar üstün ahlaklı birisi, Allah'ın Mehdi'si, Halifetullah inşallah, 313 kişi başta iman ediyor ona. Bu çok özel bir durum. Yani bütün insanların uzak durduğunu gösteriyor. Kefehli gibi, kefehlinden hani nasıl uzak duruyor insanlar, görseydin korku kaplardın diyor için inşallah. Ondan da işaret var inşallah. Hazreti Mehdi'den ve talebelerinden demek ki uzak durulduğu bir dönem oluyor böyle. 30-40 yıl sürecek bir dönem inşallah.
Ve Peygamber Efendimiz hani söylüyor da, sahabe soruyor sayısının az olmasını. Çünkü Peygamber Efendimiz hani benim kadardır diyor. O savaşa çıktığı dönemden bahsediyor diyor, o zamanki az sayıdan. O da diyor ki hani bir kişi zaten hani 50 kişiye bedel. Zaten sahabe mesela sorduğu zaman işte hani Mehdi talebeleri diye. O Peygamber Efendimiz de diyor sahabe bilse Mehdi talebeleri 50 diyor. Çünkü hani onların o dönemindeki diyor uğraşları ve mücadeleleri çok zorlu ve zor olacak diyor. Ve bir sürü iftiraya, bir sürü şiddete, bir sürü işte insanların farklı görüşüne şey kalacaklar diyor. Maruz kalacaklar. Bundan dolayı da diyor hani onların o zamanki savaşları, o zamanki yani manevi fikri savaşları daha zorlu olacak diyor ve bahsettiği şekilde de Peygamber Efendimiz gerçekten hani bu dönemde yaşanacak zorluklardan bahsettiği gibi Mehdi ve talebelerinin de yaşayacağı zorluklardan da bahsediyor detaylı olarak. Sahabeler çünkü sürekli soruyorlar. O zaman da hep merak ediyorlar, sahabeler soruyorlar. Hangi şehir diye soruyor. Mesela Medine, hangi Medine diye soruyor. Medine şehir demek Arapça olarak. Peygamber Efendimiz de Konstantiniye Medine diyor mesela. İstanbul'da olacağını da söylüyor. Hani sahabeler o yüzden baktığımız zaman hadislerde çok fazla çıkıyor. Sahabelerin Peygamberimize bu soruları işte Mehdiyet'le ilgili sorular, ne zaman olacağı, nerede olacağı diye. Ve bunların da Peygamber Efendimiz bizlere çok detaylı olarak belirtmiş. Bu dönemde yaşanıyor olması da çok mucizevi. Bizim bu dönemde olduğumuzu direkt göstergesi olarak.
Yani muazzam detay var hocamız anlatıyor. İşte hadis sayıları mesela şimdi okurum birazdan. O kadar çok sayıda yüzlerce hadis var Hazreti Mehdi ile ilgili. Bütün özellikleri, faaliyetleri, talebeleri, hatta giyeceği kıyafetlere kadar tarif edilmiş. Cildinin parlaklığı, beyaz sırtındaki giyin, benler, cizim, değil mi? Olacak, vücudundaki, evet. Göğsündeki leke, bacağındaki ize kadar böyle. Çok net adımları nasıl atarak yürüdüğü, nasıl konuştuğu, hangi yaşlarda nasıl görüneceği, ileri yaşlarda genç görünümlü olacaktır diyor inşallah. Ne kadar yaşayacağı, ölümüne dahi değil mi? Vasıtasında birdenbire öleceğini.
Feceten
inşallah. Feceten. Hazreti Peygamber'in hırkasıyla, sancağıyla ve kılıcıyla nereden çıkacağı, nereye yerleşeceği, mesela Kudüs'te bir süre yaşayacağı, bütün bunlar var. Mekke'de bir biat olacağını, katılanların yani o şekilde olacağını inşallah. Faaliyetleri, ahlakı, ilmi, yani aile, soyu, yani Peygamber Efendimiz'in soyundan geldiği ve Kafkaslar üzerinden o kadar detaylı anlatılmış ki. Fakat buna rağmen insanların, bir kısım insanların uzak durmaları da mucize. O da ayrı, o da bir mucize yani. Evet, o da alamet. Ama işte o da makbul, çok makbul kılıyor. Yani en büyük Mehdi oluyor o zaman işte inşallah. Ayrı zamanın büyük Mehdi'si. İnşallah. Yani en büyük müçtehit, en büyük müceddit, hakim, kutbul azam inşallah böyle. Yani Hatemül Veli inşallah. Yani en büyük veli inşallah.
Zaten işte evet. Dönemlerin her zaman, Allah mesela her döneme, böyle her yüzyılda bir böyle çok büyük mesela müceddidler göndermiş. Dünyada var mı mesela her böyle önemli dönemlerde. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam hani son Mehdi ve en büyük Mehdi olduğu için, hani en büyük müceddid olduğu için onunki biraz daha farklı oluyor. Mesela her dönem Allah o şekilde insanlara vesile etmiş mesela. Dönem dönem var. Ama son dönemde o, bu dönemde yani son Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da onunki farklı. Bu çünkü tamamen dünyadaki olan mantaliteyi siliyor. Yani dünyadaki görüşü, Darwin'in görüşü, materyalizm, işte buna bağlı komünizmi, işte faşizmi, bunlara bağlı olarak olan bütün sistemleri çökertiyor. Hani en büyük olayı zaten bu.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyada ve İslam ahlakını tam peygamberimiz zamanındaki gibi yapıyor olması, hani peygamberimizin zamanındaki gibi gerçek Kur'an ahlakını yansıtıyor olması da başka bir Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı görevlerden.
Zaten dünyanın ömrü, yani hadislerden anlaşıldığı üzere 2120 gibi olduğuna göre 100 yılda son bir kişi gelecek, yani bundan sonra zaten dünya yok.
Ya evet, başka dönem yok. Hani 570
başka bir dönem olmayacak.
Hani bir kısım insanlar söylüyorlar ya işte sonra gelecek, ileride gelecek, ama Peygamber Efendimiz hadiste tarif ediyor dünyanın ömrünü mesela. 7000 senedir diyor. 5600'e geldiğini söylüyor kendisinin. Demek ki geriye 1400 senesi kalıyor. O da bu döneme geliyor. Yani başka 500 sene sonrası yok. Dünyanın hani 500 sene ömrü yok hadislerden ve Kur'an'dan baktığımız zaman. Hani böyle bir zamanı yok. O yüzden şu zamanda gelecek zaten. Hadislerde bugünü işaret ediyor. Ya olaylar arka arkaya gelecek diyor. 200 tane olayın, alametin arka arkaya gelmesi çok mucizevi. Yani insan buna bakıp da bunlar tesadüf diyemezsiniz zaten. Yani ya da bunlar işte hani olması gerekiyordu diyemezsiniz. Olması gerekiyor evet, ama ahir zamanın alameti olarak olması gerekiyor ve peş peşe olması gerekiyor. Ve bu şekilde oluyor. O da bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi ahir zamanı gösteriyor ve ahir zamanı müjdeliyor.
İşte onun için mesela Hazreti Mehdi'nin talebelerini çok övüyor Peygamber Efendimiz. Onlar diyor kalpleri demir gibidir diyor inşallah. Ne öncekiler ne sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemezler diyor. Yani Hazreti Mehdi'ye karşı deccaliyetin bu kadar mücadele ettiği bir dönemde, münafıkların bir yanda, deccaliyetin bir yanda, aleyhinde işte iftiralar atılması, aleyhinde olmazdı hiçbir durum inşallah, ona karşı iftiraların atılması, değil mi? Bu eziyet edilmeye kalkışılması olduğu bir dönemde onun yanında olmaları, onunla omuz omuza mücadele etmeleri, içlerinden çıkan münafıklara rağmen, münafıklar, üç büyük münafık hareketini de tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Her şeye rağmen böyle onun yanında iman, gerçekten iman etmiş olmaları, yani tam kuşkusuz, yani kesin bir bilgiyle Allah'a iman ederek fikri mücadelede bulunmaları onların da üstün ahlaklı olduğunu gösteriyor. Ama inşallah çok makbul kılıyor. Yani. Mutlaka elhamdülillah. Yani
şeyi, kaderi galiptir diyor. Hani i̇nşallah. Bütün mücadelelerinde galip gelecektir diyor. Hani bunlar da zorluğun bir parçası olarak, hani ona zorluğun bir göstergesi. Çünkü zamanda da baktığımız zaman peygamberlerimiz de olsun mesela hep böyle zor zamanlarda, zor koşullarda uğraşmışlar, zor koşullarda mücadele etmişler. Ama Allah her zaman yanlarında olduğu için galip kılmış. Hazreti Mehdi Aleyhisselam için de onu söyle Peygamber Efendimiz. Hani zor şartlarda da olsa kaderi galip olduğu için sonunda galip gelecektir diyor. Bütün insanların kışkırtmasına karşı, insanların zorlamasına karşı diye. O yüzden Peygamber Efendimiz'in hadisleri yani bayağı şekilde şu anda çıkıyor olması da bize bu zamanı gösteriyor. Bir tanesini de herhalde Hakan anlatıyor.
Bu kadar Peygamber Efendimiz'in detaylı anlatması bu devirde yaşayan Müslümanlar için bir nimet olarak görüyoruz inşallah. Peygamberimizin haber verdiği bu alametlerden biri de ahir zamanda ömürlerin uzaması. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önceden ahir zamanda insanların ömürlerinin uzayacağına dikkat çekmiştir. Konuyla ilgili hadislerden bazıları şu şekilde. Onun, Hazreti Mehdi'nin zamanında ömürler uzayacak. Ömürlerin uzaması Hazreti Mehdi aleyhisselamın da uzun ömürlü olmasını gerektirir. Kıyamet alametlerinde yazıyor 184. sayfada. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek. İmam Süleyti kıyamet alametleri, ölüm ve dirilişte yazıyor bunlar.
Yani ömürler uzayacak ne demek? Ömürler uzaması hani sadece böyle sağlık olarak tıptaki büyük gelişmelerin olacağına işaret ettiği gibi, yani psikolojik olarak da insanın rahat, huzurlu, sevdiği, sevgi dolu, değil mi? Adalet dolu, böyle bolluk, bereketlik, sıkıntıların artık neredeyse hiç olmadığı bir ortam manasına gelir. Evet, yani. Değil mi? Her ne olursa olsun psikolojisi bozuksa insanın, ortam böyle çok gergin, stresli, savaş hali, böyle kavga, gerilimli bir ortam varsa, dolayısıyla vücut da hemen yıpranır. Ömrün uzun olması düşünülemez öyle bir ortamda.
Hastalıkların en büyük nedeni hani stresin, değil mi? Var olması, mutsuzluğun, huzursuzluğun olması. Şimdi bir de bakıyoruz mesela geçmiş dönemlerden bu zamanlara. Hani ben kendi ilkokul çağımdan hatırlıyorum mesela. İnsan ömrü ortalama yaş olarak biz diyorduk ki hani 60 yıl falan diyorduk işte. 55-60 yıl Türkiye'de diyorduk mesela. Şimdi mesela bahsedilirken okullarda dahi bahsettiği zaman 70-75 yıla çıktı mesela. Böyle adlandırılıyor artık insan ömrü diyor. Ortalama 70-75 yıl diyor. İnsan ömründe bir uzama söz konusu. Yani 20 yıla yakın bir uzama söz konusu.
Gösteriyor aslında. Evet. Gösterirsek ekranda.
Evet, gerçekten burada da hani
21 yıl uzadı.
Yani insan ömründe uzama var. Ben çünkü dediğim gibi hani baktığımız zaman bakın yazıyor mesela 2005-2010 yılları arasında büyük artış giderek 47'den 68'e çıktı diye. O dönemler işte benim okul zamanındayken hani biz okuduğumuz zaman hep öyle gösteriyorlardı bize. İnsan ortalama ömrü işte 65 yıl diye gösteriliyordu. 60 yıl deniyordu mesela. Şimdi mesela 2010'lardan itibaren artık insan ömrü 70-75 yıla kadar uzadı deniyor. Yaklaşık bir 20 senelik bir uzama var insan ömründe. Bu da bir alamet. Bu da çok mucizevi şu anda gerçekleşiyor olması işte, ve tam şimdi zamanda gerçekleşiyor olması.
Bu da işte Hazreti Mehdi'nin sayesinde insanların huzur bulacağı. Tabii. Ekonomik olarak, tabii maddi işte, manevi olarak huzur buldukları için streslilerden uzaklaşacağından kaynaklanan bir durum var burada da inşallah.
Tabii işte, 40'larda işte insan ömrü işte 45'ler 50'lere falan gelirken şimdi bakıyorsunuz 80 yaş normal.
Normal bir şey. Kabul zaten ediyor. Genç artık
ve hani daha da uzayacağı hesaplanıyor.
Genç deniyor mesela.
Tabii işte 120-150 yaşa kadar hesaplamalar var. Yani evet, önümüzdeki işte özellikle işte 10-20 sene sonrasında, 30 sene sonrasında 150 yaşa kadar rahat bir şekilde yaşanacağı tahmin ediliyor.
Çünkü
niye? Çünkü hastalıkların sebebi bilmiyor. Genetik araştırmalar yapılıyor. Hastalıkları önleyici tedaviler bilmiyor. Damar sertliğini mesela nasıl önleneceği bilmiyor artık. Kalp krizinden ölümler ölümlerin en sık sebebi iken kalp hastalığından ölüm. Evet. Şu anda mesela kalp hastalığının nasıl önüne geçilebileceği bilmiyor. Önlemler alınıyor. İşte biyokimyadaki aşamalar, kaydedilen gelişmeler buna fayda sağlıyor.
Söylüyor Peygamber Efendimiz zaten teknolojide ve bilimde gelişmelerin olacağına buna işte şahit oluruz. Evet. Sürekli mesela yeni bir şey çıkıyor. Televizyona bir bakıyoruz mesela yeni bir haber çıkmış hiç önceden olmayan mesela kök hücre deniyor mesela. Hiç önceden kimsenin haberi dahi yokken şu an kök hücre formülü mesela ortaya çıkıp bütün hastalıkların kökeni mesela çözümlenebiliyor. Bunlar çok mucizevi olaylar zaten.
İnşallah tabii Mehdiyet'in özelliği o. Yani mesela şimdi ekonomik kriz var. Hocamız söyledi. Yani 2014'lere işaret var inşallah. Hem Kur'an'dan hem hadislerden. Eğer dedi hocamız yani Mehdiyet olmasa, İslam'a dine dönüş olmasa o ekonomik kriz sona ermez. Ekonomik krizin sona ermesi 2014'lerde Allah'ın kaldırmasının sebebi insanların işte Mehdiyet'i fark etmeleri, Hazreti Mehdi'yi daha fazla fark etmeleri, Hazreti İsa'yı, İslam birliği ve dine dönüşten kaynaklanan bir şey inşallah. Ve Allah'ın şey verdiği yok, bir bereket. Yani hastalıkların kalkması da o şekilde. İnşallah. Yani o böyle hani tıbbi sebepleri yaratıyor Allah sebeplerini de Allah'ın yarattığı Mehdiyet'in bir bereket o. Tabii Mehdiyet'in bereketi o. Nasıl adalet olması evet bütün dünyada.
Mesela ekonomi olarak söylüyoruz da baktığımız zaman dünya mesela açıklayamıyor ekonomik krizin nedenini. Çünkü baktığımız zaman gözle görülür, elle tutulur bir neden yok. Ama dünyada yani 2007'den beri bir kriz var mesela. Çözümlenemem bir türlü. Şu anda da daha fazla şiddetlendiği bir dönem mesela. Bütün dünyada. Bunun nedeni mesela tam olarak çözümlenemiyor ama hadislere baktığımız zaman burada bu dönem bunun yaşayacağımızı görebiliyoruz. İşte hani böyle bakarsak, böyle düşünürsek neden olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşte hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan dolayı, onun çıkış alametlerinden dolayı bu kriz. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle de bu krizin sonlanacağı ve dünyada tam aksine artık bu krizlerin aksine hani bolluk bereketin olacağını bunu yaşadık. Hani nasıl kuraklığı insanlar o zaman deniyordu işte küresel ısınma, kuraklık işte çöller olacak her taraf sular bitecek mahvolacağız diyorlardı mesela. Kimse o zaman demezdi. Hani şöyle düşünmüyordu o zaman hani hocamız söylemişti o zaman hani bu peygamberimizin çıkış alameti Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti peygamberimiz hadislerinde belirtiyor diye. Yağışlar yağacak diye. Mesela birden böyle yağışların başlaması insanlar şaşırdı. Aa işte kuraklık vardı böyle oldu. Oysa hadislerde mesela Peygamber Efendimiz belirtmiş. Tıpkı bu krizde de olduğu gibi 2007'den 2014'e 7 yıl diyor Peygamber Efendimiz hadiste. 2014'ten sonra da bolluk bereketlik olacağı söyleniyor. Bolluğun ve bereketin olacağı.
2070-2080'e kadar çok iyi bir şekilde gideceğini Hazreti Mehdi ile İslam hakim olacak o zamana kadar. 2070-2080'den sonra Hazreti Mehdi ile İsa'nın vefatından sonra sanırım değil mi hocam yanlış hatırlamıyorsam.
Bozulmaya
bir bozulma doğru olacak. Evet. Bir 2120'ye kadar dünyada çok fazla bozulma olacak. Yani daha kötü bir durum olacak ve zaten ondan sonra da kıyametin kopacağı belirtiliyor.
Evet. Işte. Said Nursi Hazretleri bir hadise dayanarak ve Fatiha suresine dayanarak ümmetimden bir taife hadis şöyle sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır. Üç tane ebced hesabı yapıyor cifir hesabından. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır bölümlerinin. Ümmetimden bir taife 2000 117 işaret var burada. Evet. 1542 işaret var. Yani o dönemine kadar Müslümanların son dönemi artık. 2117'ye denk geliyor bu. Allah'ın emri gelinceye kadar bölümü 1545, yani 2120, 1545 çıkıyor. Bu kıyamet tarihi olarak Allah'ın emri gelinceye kadar. Hak üzerinde olacaktır 1506, yani Müslümanların galibane ömrünün sonu. 1506'ları, 1432'deyiz. İşte 1506'ya kadar 70 küsur senelik bir dönem var inşallah. O İslam'ın açık galibane ömrünü gösteriyor. Dediğim gibi Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın son dönemlerine işaret eden inşallah. Buradan da Fatiha suresine dayanarak, ama önemli olan nokta şu, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin her söylediği doğru çıkıyor. Yani bu çok önemli bir özellik. O onun güvenilirliğini gösteriyoruz. Bu söylediğinde doğru olduğunu gösteriyor inşallah.
Ve
yani bilerek söylüyor inşallah.
Görmeye başladık aslında etkilerinin yayıldığını. İşte şu anda mesela İslam Birliği konuşuluyor. Mesela geçenlerde Amerika iftar yemeği verdi mesela. İslam'la alakalı olan bir durum. Normalde baktığımız zaman hani neden yapsın böyle bir durumu diye. Mesela iftar yemeği vermeye başladı. İşte dünyada mesela etkilerinin arttığını görüyoruz. Hani işte insanların İslam'la ilgisinin artması, işte onunla daha fazla ilgilenmesi ve İslam'a geçişlerin mesela başlaması, işte liderlerin, tanınmış kişilerin daha yani Hristiyan olup da İslamiyet'e doğru geçtiğini. Bu dönemde oluyor mesela bunlar. Bu dönemde yaşanıyor. Bu da Peygamber Efendimiz söylüyor. Yani İslam'a geçişlerin başlayacağı diye. Bu da zaten bize Mehdiyet'i gösteriyor.
İnşallah.
Mehdiyet'i
yani Allah razı olsun. Hocamız Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak cinsizliğin belini kırdı. Yani bu çok önemli. Yani yaptığı çalışmalar hakikaten Allah vesile etti onu. Hocamız Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak 30 sene içerisinde yerle bir etti Darwinizm. Dünyanın neresine gitseniz mesela biz hocamla işte bazı başka kardeşlerimiz de var inşallah. Hocamızın adına dünya çapında konferanslara gidiyoruz. Amerika'nın ya bütün üniversitelerinin, iyi üniversitelerin tamamına gittik. İngiltere'nin, Avrupa'nın, Uzak Doğu, Japonya. Her yerde İslam'ın hakim olduğu artık net olarak gözüküyor böyle. Darwinistlerin artık İçine giriyoruz yani. Oxford'a gidiyoruz, Cambridge'e gidiyoruz, onların televizyonlarına çıkıyoruz, radyolarına çıkıyoruz. Yani Darwinizm artık gücü kalmadı, bitti. Yani Fransa'daki o çıkan haberler, o yaralış atlası gittikten sonra, yani önce demişti hocamız 3 gün ses yok, sonra cik diye bir ses geldi yani böyle. İşte ooo dediler, bombalar yağıyor falan filan, ama o zaten iş bitmişti Allah'ın izniyle. İş bitmiş derken, yaralış atlası herkesin eline geçip evrimin geçersizliğini anlamışlardı. Çünkü eline aldı mı bir kere yaratış atlasını birisi, bitti Darwinizm. Yayın evi yüz binlercesini göndermiş inşallah, gönderdi. Ondan sonra binlerce haber çıktı, hep ağlama haberleri. Mahvolduk, bittik, atom bombası patladı, şöyle olduk. Ne kadar güzel. Fransa, değil mi? Berbat bir sistem var. Marksizmin, Darwin sistemin, egoizmin, sevgisizliğin hakim olduğu. İşte Allah razı olsun, hocamız onun değişmesine vesile oluyor. Güzel ahlak olsun. Niye, değil mi? Şey olsun, vahşi kapitalizm olsun mesela, güçlünün zayıfı ezdiği. Niye ırkçılık olsun? Niye zulüm olsun? Niye kan dökme olsun? Niye savaş olsun? Niye fakirlik olsun? Şimdi hepsi çöküyorlar. Evet. Fransa'da çöküyor, İngiltere'de çöküyor ekonomik bu krizde. Almanya'da çöküyor, Amerika'da çöküyor. Her gün haberler çıkıyor. Daha da var 2014'e kadar yani.
Çöküyor. Mesela İngiltere'de son zamanlarda yaşanan böyle bir büyük bir darbe var mesela halktan gelen. Hani insanlar artık sokağa bile çıkmıyor.
Neden
sokağa çıkmıyorlar olsun? Şu anda mesela. Haydutlardan, işte yağmalamadan dolayı. İşte bunlar da etkisi zaten hep görülüyor. Yani dünyada mesela evet, böyle çok böyle can alıcı dediğimiz böyle önemli noktaları görüyoruz. Önemli olaylara şahit oluyoruz.
Sosyal bunlar adalet olmadığı için insanlar artık sokağa dökülmeye başladılar. Yani polisle çatışıyorlar vesaire.
Halkı gasp ediyorlar, yağmalıyorlar mesela. İzliyoruz da her akşam mesela muhakkak var haberlerde şu anda. İşte İngiltere ile ilgili. Her
o da önemli bir alamet. Yani. Bu da önemli bir alamet.
Evet, tam yani, da Dawkins şey demişti. Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum demişti. Bak onun akabinde oldu bu da. Darwinist dünyayı andıran bir görüntü bunlar böyle. Tabii, değil mi?
Kavga, yaşadığı ülkede Allah'a
tanrı. Onun hani kendi, kendi ülkesinde.
Savaş, kargaşa olan bir şey. Tabii Peygamberimizde bir hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la bir kişinin dahi burnunun kanamayacağını söylüyor. Yani bunların hiçbirinin artık olmayacağını, herkesin güzel bir hayat evet, içinde bulunacağını.
Ne kadar büyük müjde ya. Yani Peygamberimiz müjdelenin diyor. Yani mutluluk, refah, bereket, fikir özgürlüğü, korunup kollanma, kadınlara saygı, onların korunup kollanması değil mi? Hacca tek başına gidecek evet, diyor. Yanında kimse olmaksızın. Kadınlar, yani mümkün değil bu böyle bir dünyada, Darwinist bir dünyada mümkün değil. Demek ki kalkınca inşallah Kur'an-ı Alak herkese hakim olmasıyla, sağlık hizmetlerinin herkese eşit olmasıyla, bedava olmasıyla, adalet, zenginlik. Daha ne ister insan şimdi, yani değil mi inşallah?
Bunu istemeyen insanlara sormak lazım. Yani sen savaş, açlık, yoksulluk mu istiyorsun?
Sefalet mi istiyorsun?
Evet. İşte çatışma hocamız gösterdi ya, biri yani çıkıyor konuşuyor. Biz diyor burada diyor Kur'an okuyoruz diyor, hadisleri okuyoruz diyor.
Cevat Akşit Hoca
çıkıyor. Evet. Evet. Süleymaniye'deki camide etrafına bakıyor. Burada hiçbir şey yok diyor. Demek ki diyor hiçbir şey yoktur diyor. Daha da diyor Deccalet yoktur diyor.
Öyle yakın değildi yani.
Evet, bütün dünyada kan dökülüyor. Çocuklar şey ediliyor.
Alametlerden bahsediyoruz.
Müslüman kadınların ırzına geçiliyor değil mi? Müslümanlar
yani,
katlediliyor.
Yani nerede, hangi dünyada yaşıyor ya da hangi dünyayı izliyor? Sormak
i̇şte,
lazım yani.
Hani, o zaman ama şöyle.
Hiçbir şeyden haberi yok. Evet, hiçbir şey izlemedik.
Şöyle olur ama yani. Bana dokunmayan bir yılan bin yaşasın. Bir insanın evet, bilmemesi imkan yok. Evet. Yani onun için bilmiyorum da onu o şekilde söyleyemem ama o anlama gelir. Evet. Yani insanın ne söylediğine dikkat etmesi lazım. Tabii.
Bana dokunmasın. Mesela kriz var. Diyor ki bana rastladı mı? Rastlamadı. Olsun. Beni ilgilendirmiyor. Ama ki öbürü aç kalmış etmiş. Onu umursamıyor.
İşte gerçek Müslüman öyle bakmıyor ama. Hani gerçek Müslüman hani burada bana bir şey olmuyor da Somali'deki Müslümanlar ölsün diye bakmıyor mesela.
Çünkü
i̇şte
ayet gerçek var. Evet. Ayette, ayet-i kerimede şeytanlar Allah'a sığınır. Allah'ın emri var tüm Müslümanlara. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin. Bir Allah'ın emri var. Bu işte onu söyleyen kişi için de geçerli. Burada oturan herkes için geçerli. Ekranları başındaki bütün izleyicilerimiz için Allah'ın farzı. Bunu yapmak
gerekiyor.
Fitnenin kaynağını tespit edip fitneyle mücadele etmek gerekiyor. Ne zamana kadar? Tamamen silinceye kadar. Yok oluncaya kadar. Demek ki daha yeni başladık. Daha da devam edeceğiz.
Ama bunların çaresinin Hazreti Mehdi olduğunu bildiriyor bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın vahyiyle. Bakın şöyle diyor hadiste Peygamberimiz. İnsanların tüm sorunlarına Hazreti Mehdi'nin çözümü olacağını söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam imdada gelen ve feryad res'tir. Yani feryad res, feryad edenin yardımına koşan, yardım edendir. İmdada gelen ve yardım edendir. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Yani öyle bir dönemde, imdat istedikleri bir dönemde, yardım istedikleri bir dönemde, bir kurtarıcı istedikleri dönemde gönderildiğini bildiriyor. Demek ki Deccaliyet'in en şiddetli olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Evet. Deccaliyet de en şiddetli ki, en büyük Mehdi, en büyük müçtehit, en büyük müceddit geliyor inşallah o zaman değil mi?
İnşallah.
O ona gösteriyor. Yani Deccaliyet ne kadar şiddetliyse o dönemdeki veli o kadar büyüktür. Hatemül Veli Deccaliyet'in en şiddetli olduğu dönemde inşallah. Ve insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar şiddetli olduğu bir dönemde şimdi maşallah.
Bu dönemde de yaşadığımızı biz zaten çok net bir şekilde Peygamberimizin hadislerine de baktığımız zaman zaten görebiliyoruz. Hani bunun için çok fazla bir eğitim, çok fazla bir bilgiye gerek yok. Peygamberimizin hadislerinde ve yaşadığımız yani dünyada yaşadığımız olaylardan hani bunun için çok fazla bir şey yapmamıza da gerek yok. Oturup televizyonu açtığımız zaman zaten bu alametlerin gerçekleştiğini görüyoruz haberlerde. Tabii. Yani şahit olabiliyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz söylüyor bu dönemde teknolojinin artık çok fazla ilerleyeceğini. Televizyon gibi, internet gibi mesela hemen hemen her evde her evde yani yok değil yani. Her evde var şu anda mesela televizyon hemen hemen. Şimdi her yerden haberdar olabiliyoruz. Bunlar da bize alametse bizim de bunları görüp bunun için mücadele etmemiz lazım. Hocam da dediği gibi Allah bize mücadeleyi istiyor. Yani oturup kendimiz rahatız diye, kendimiz rahatız diye oturuyoruz diye oturup beklemeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Hani bunun yayılması için, bu güzelliklerin olması için son gücümüzle, son nereye kadar varabilirsek hani bütün dünyada bu olana kadar devam edeceğiz inşallah.
İnşallah. O zaman Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözleriyle bitirelim isterseniz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyor. Bakın diyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri, her kim bu zata Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoymaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez. Askeri mağlup edilemez. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid, manevi kılıcı için bir hudut çizilemez. Maşallah. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Hiçbir iş ona güç gelmez. Hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Ulaşmış olduğu mertebelerin bereketiyle diğer insanlara feyz saçar, rehberlik ve hidayet öncülüğü eder. O öyle bir kuldur ki Hakk'a vasıl olmuş, onu görmüş ve Masiva denen Hakk'ın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır. Yerine göre halkın tepesine manevi bir tokmak olur. Hak ile batılı birbirinden ayırt eder. Müminleri aziz ve celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi, bir kılavuz olur. Bu zata Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a melekut aleminde azim ismi verilir. Bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur ve onun gölgesinde gölgelenir. Bu halleri işitip heyecana kapılma. Elhamdülillah, maşallah. Durdurulamaz diyor, bayrağı indirilemez diyor. Hep birlikte inşallah şahit olacağız. İslam birliğinin oluştuğuna, İslam'ın hakimiyetine, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı göreceğiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı göreceğiz inşallah. Allah Hazreti İsa gibi ulul azim bir peygamberdir. Kur'an'da çok övülmüş bir peygamberdir. Hazreti Mehdi'ye vezir olarak gönderiyor. Onun da imamı oluyor maşallah. Bu da Hazreti Mehdi'nin, değil mi, değerinin, üstün ahlakının bir diğer kanıtı olmuş oluyor. Hazreti İsa çok üstün ahlaklı bir peygamberimiz inşallah. Peygamber. Peygamber olarak gelmiyor. Kur'an'a tabi oluyor. İnşallah onu da göreceğiz. İslam birliğinde göreceğiz inşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 11'de yani 23'te Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Herkese iyi iftarlar diliyoruz.